Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratılış dedileri programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur, Evren ve Oktar Hocam'la beraberiz.
İnşallah.
İnşallah güzel konulardan bahsedeceğiz. İmani katleriyle başlayalım isterseniz. İmani katleri çok faydalı oluyor insanların. Çünkü şu anda genel dünyanın sorunu iman zafiyeti. Yani baktığımız zaman mesela bazı kişilerde ahir zamanı inkar etme görüyoruz. Neden? Çünkü iman edemiyor. Yani zaten Hazreti Mehdi'nin veyahut da Hazreti İsa'nın gelişi değil, Allah'ın varlığına zaten başta iman edemiyor. Yani
Evet.
sorun oradan kaynaklanıyor. Bakıyorsunuz işte Kur'an mucizelerini görüyor, onlara da iman edemiyor. Niye? Yine iman zafiyeti var. Peygamberimizin mucizeleri var. Ahir zamanla ilgili yüzlerce mucizesi gerçekleşmiş durumda. Bu mucizeleri kabul etmek istemiyor ve diyor ki ben Peygamberimizin yolundayım. Ben ehli sünnetim diyerek Peygamberimizin mucizelerini inkar etme yoluna kalkıyor. Bu neden kaynaklı? Yine iman zafiyeti. Dolayısıyla bu konunun tek ilacı iman hakikatleri. İman hakikatlerini öğrendiği zaman birisi, bir insan, bir bakıyorsunuz Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmeye başlıyor. Allah korkusu artmaya başlıyor. Allah korkusu artınca ne oluyor? Bu sefer doğruyu yanlıştan ayırt eden bir anlayış veriyor Allah.
Maşallah.
Bu vesileyle ahir zaman alametlerini de görmeye başlıyor. Kur'an mucizelerini de görmeye başlıyor. Kur'an'ın hak olduğunu da görmeye başlıyor. Bütün aklı açılmaya başlıyor. Ama açılmadan önce aklı, iman hakikatlerini bilmeden önce diyor ki benim inancım sonsuzdur diyor ve hurafelere iman ettiğini söyleyip din ahlakında yaşamıyor, gerçek imanı da yaşamıyor. Bir gaflet içerisinde olmuş oluyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi iman hakikatleri bu gaflette kaldıran bir güzellik inşallah, Allah'ın
Maşallah.
sanatı. Sineklerle ilgili bir sunum var, onunla başlayabiliriz inşallah. Allah'ın varlığının delillerinden sinek gözündeki mucize. Şimdi baktığımız zaman muazzam bir yapı var burada. Normalde belki gün içerisinde sinekleri uzaktan görüyoruz sadece ama yakından baktığımızda muazzam bir sanatla karşılaşıyoruz. Sağ ve sol tarafında 4000'er ayrı göz bulunuyor. Petekten oluşuyor. 8000 bölmeli göze sahip normal bildiğimiz sineklerden bahsediyoruz. Bunların hepsi birer mercek aynı zamanda. Bakın detaylı çekimini görüyoruz burada. Bu merceklerin hepsi inci gibi dizilmiş. DNA'larında elektron mikroskobu ile çekilmiş bu görüntüyü görüyoruz. DNA'larında kodlu tamamen. 8000 ayrı mercek var ve 4000'er 4000'er sağ ve solda olmak üzere yer alıyor. Bakın yine burada da görüyoruz detaylı bir şekilde. Çok küçük bir canlı olmasına rağmen bakın bu kadar petek gözden oluşuyor. Yani insanda 2 tane mercek var. Bu canlıda 8000 mercek var. Tabii bu yine olağanüstü bir durum olduğunu gösteriyor bize. İnşallah burada da yine detaylarıyla görüyoruz. Hiçbir kusur yok. Asimetrik bir durum yok. Tamamen simetrik. Altın oranla tüm şekli, yapısı, beyin bağlantına, beyinle olan bağlantısı, tüm sinir bağlantıları her şeyiyle mükemmel ve kusursuz. Ve günümüzdeki teknolojiyle de elde edilemeyecek bir teknolojiye sahip yine. Bakın burada da görüyoruz yine elektron mikroskobu ile çekilmiş fotoğrafını. Maşallah. Burada da Senozoik zaman, Oligosen dönemine ait 25 milyon yıllık amber içerisindeki sinek fosilini görüyoruz. Bakın burada aynen nasılsa şu anki haliyle de aynı, hiçbir farkı yok. 25 milyon yıldır bu canlıda hiçbir değişiklik olmamış. Yani ilk yaratıldığı anda da 8000 mercek var, şu anda da 8000 mercek var gözlerinde. Ne mercek sayısı değişmiş, ne kanat sayısı değişmiş, ne bacak sayısı değişmiş, ne anten sayısı değişmiş, ne vücudundaki organların yeri değişmiş. Tüm sistemiyle yaratıldığı andan itibaren günümüze kadar aynen gelmiş, hiçbir değişikliğe uğramadan. Allah da bir ayetinde, Haç suresi 73. ayette şeytan Allah'a sınırım. Ey insanlar size bir örnek verildi, şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Yani Allah ayette net bir şekilde belirtmiş. Sineklerin dikkat çekiyor Allah ayetinde. Yani belli ki bir teknoloji var. Belli ki bir sanat var. Allah çünkü ayetlerde hiçbir şekilde boşuna bir şeye dikkat çekmez. Ve diyor ki Allah bir sinek dahi yaratamazlar diyor. Bu net bir yaratılış delilidir. Allah'ın yaratmasına ait bir delildir. Ve sineği incelediğimizde teknoloji de bitmiyor ayrıca. Yani canlılar incelenince gözünde ayrı teknoloji, kanadına bir bakıyorlar ayrı dinamik kanunlar çıkıyor. Hiç bilmediğimiz yeni kanunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ondan sonra diyorlar ki işte bu kanat nasıl böyle saniyede 1000 kez çırpılarak yanmıyor. Bir bakıyoruz klima sistemi çıkıyor. Küçücük sineğin kanadından bir klima sistemi çıkıyor. Başka bir yapısına bakıyorsunuz. Vücut organları ile ilgili oradan başka bir teknoloji çıkıyor. Yani küçük bir sineğin içerisinde bile yüzlerce teknoloji, yüzlerce sanat hiç bitmeyecek şekilde biz şahit oluyoruz çıktığına. Bu da zaten Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Yani tesadüfen bir teknoloji oluştuğunu biz görmedik şu ana kadar. Tesadüfen internet oldu. Tesadüfen cep telefonu oldu kendi kendine. Tesadüfen uydu teknolojisi oldu. Böyle bir şey yok dünyada. Ya bu akla aykırı bir şey zaten. Dolayısıyla canlılardaki teknolojinin de tesadüfen oluşması akla aykırı bir iddia. Evrimcilerin diğer iddialarında olduğu gibi. İnşallah.
Evet. Maşallah.
Maşallah.
Tabii tesadüf diye açıklamaları zaten çok itici bir şey oluyor. Bir konunun cevabı açıkla dediğinde tesadüf diye söze başlarsa zaten bu akla mantığa sığmamış oluyor. O zaman Cenab-ı Allah'ın ayetlerde bildirdiği gibi temelini o kadar çürük bir yere dayandırıyorlar ki. Nedir? Hak olan bir şey var. Hak olan Cenab-ı Allah'ın yarattığı, üstün kuvvet ve kudretiyle yarattığı muazzam detaylar. Ufacık sinek işte. Cenab-ı Allah ne diyor ayette? Biraz önce sen de söyledin. Onlar bir sinek dahi yaratamazlar diyor Cenab-ı Allah. Yaratamıyorlar da. Bugün teknoloji doğayı taklit ediyor. Taklit ediyor ama doğayı taklit ederken bile onu tam anlamıyla yapamıyor. Onun için arada iki türlü insan farkı ortaya çıkmış oluyor. Biri Müslümanlar. Müslüman denilince akla gelen şudur Allah'ın izniyle. Allah'ın varlığını, büyüklüğünü, kudretini, kuvvetini farkında olan, inşallah onu çok seven, Cenab-ı Allah'tan çok korkan, emir ve yasaklarına uyan ve hayatını inşallah hayatını Allah'ın farkında olarak, Allah'ın kuvvetinin farkında olarak düzene koyan kimsedir. Diğer insan tipleri de, yani tabii herkes kendinin samimiyetinin ne derece olup olmadığını bilir. Çünkü her nefis kendine basirettir diyor Cenab-ı Allah. Kimisi inkar ediyor, Allah'a inanmıyor. Kimisi de Allah'ın varlığını biliyor ama gereği gibi takdir edemiyor. Zaten Cenab-ı Allah ayette Allah'ın kuvvetini, gücünü gereği gibi takdir edemediler diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Dolayısıyla bakın Cenab-ı Allah Tevbe suresi 109. ayette şöyle buyuruyor. Binasının temelini, kolunu şeytandan Allah'a sığınırım. Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Bakın Allah korkusu ve hoşnutluğu, Cenab-ı Allah'ın hep seveceği, Allah'ın rızasını kazanacağı işler yapıyor. İnşallah. Cenab-ı Allah'ı seven ve korkan. Yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi diyor Cenab-ı Allah? Soruyor. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez diyor Cenab-ı Allah. Zulmeden. Neyle zulmediyor? İnkarla zulmediyor. Deliller var. Cenab-ı Allah'ın yaratma delilleri var. İnkar ediyor. Fosiller var. Yerin altından çıkarttırıyor Cenab-ı Allah. İnkar ediyor. Yok diyor bunlar sahte olabilir diyor. Hep bir çelişkilerle bütün ömürlerini tüketiyorlar bir
Aslında
takım
kendine
insanlar.
zulmediyor.
Tabii
O
ki.
inkar ederek.
Tabii ki. Bütün detayıyla Cenab-ı Allah hep insanların rahatı ve ferahı için yaratmıştır bütün bu olanları. İnsan kendi bedenine baktığında muazzam muazzam detaylar var. Midesi bile. Şimdi tabii örnek Cenab-ı Allah'ın nimetlerini diyor Rabbimiz. Genelleme yaparak dahi sayamazsınız diyor. Biz ne yapıyoruz? Genelleme dahi yapamıyoruz. Sadece örnekler veriyoruz Allah'ın izniyle ve detaylandırıyoruz. İnşallah. Mideye bakıyoruz. Kendisi de bir et olmasına rağmen eti eritecek, yediğimiz eti eritecek bir asit salgılıyor. Nasıl kendini eritmiyor? İnsan bu ufacık detayı, ufak gibi gözüken detayı ciddi anlamda düşünmesi lazım. Nefes kesen detaylar var. Bunlardan bir tanesi his. Şimdi slaytlarda bakalım. Mesela kullandığımız herhangi bir şeyi bir süre sonra hissetmemeye başlıyoruz. Bu ne kadar büyük bir ferahlıktır. Ama bakın ülfet oluyor. Ülfet oldu mu? Ha, öyle geldi, öyle gider gibi gözüküyor. Hayır, bunlar bir nimet. Size ulaşan ne varsa diyor, bakın biz hurafe anlatmıyoruz. Biz Kur'an ayetleriyle, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle, Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin tefekkürleriyle inşallah kendimizi başta olmak üzere ve kardeşlerimizi uyarıyoruz Allah'ın izniyle. Nimetleri hatırlatıyoruz. Şimdi bakalım, mesela kolumuzdaki saati bir süre sonra insan neden hissetmiyor? Bunu düşünüyor mu kişi? Aslında çok düşündüğü bir konu olduğunu düşünmüyorum ama düşündüğü zaman oradaki büyük nimeti görecek. Neden? Çünkü gün içinde giydiğimiz, işte taktığımız saat, gece yatarken kullandığımız örtü, yorgan, her neyse devamlı vücudumuzla temas halinde. Ama bir süre sonra bir bakıyoruz ki, düşündüğümüzde bunu fark ediyoruz. Gerçekten vücut bunu algılamıyor. Tabii bunun önemli bir sebebinin olduğunu bize gösteriyor bilim ve Cenab-ı Allah. Bakın diğer slaytta ne var biliyor musunuz? İnsan derisinde alıcılar var. O hissi oluşturan. Bir süre sonra beyne, cilde temas eden madde ile ilgili sinyal göndermeyi kesiyor. İşte burada bir nimet ortaya çıkıyor. Niye? Maddeye karşı alışkanlık kazanıyor ve his sinyallerini zamanla iletmemeye başlıyor. Maşallah.
Düşünsenize da, hocam bir de sürekli hissettiğinizi düşünün bir de.
Maşallah.
Bu arada ben de geldim.
Maşallah. Hoş geldin. Yakışıklı kardeşim.
Allah razı olsun. Sürekli o değen maddeleri vücudumuzda sürekli bir şekilde ilk tabii taktığımız andaki gibi hissettiğimizi düşündüğümüzde tabii inanılmaz bir rahatsızlık verebilir güncel hayatımızda. Evet. Süper bir huzursuzluk verebilir, rahatsızlık verebilir ama öyle olmuyor. Gitgide onun vücudumuza alışıyor ve bir süre sonra sanki hiç orada yokmuş gibi biz hareket ediyoruz, davranışlarımızı sergiliyoruz inşallah.
Maşallah. Tabii o alıcılara o emri veren kim bir süre sonra hissetme, his gönderme diye. Bu rahata sunan kim? Tesadüfen mi? Tesadüfen mi biz hissetmemeye başlıyoruz saati, yorganı, işte vücudumuzu, evet, kıyafetlerimizi? Böyle bir şey yok. Tesadüf diye bir şey yok. Ama biz tabii yani bir çocuğa anlatır gibi hece hece, kelime kelime artık anlatmak durumunda kalıyoruz. Evrimcilere, evrimi savunan kişilere. İnşallah şifa olur tabii. Allah'ın izniyle. Tamam, devam edelim. Vücuttaki bu alışma mekanizması olmasaydı, insan şimdi düşünmesi çok önemli. Giyinmek gibi sıradan bir olay insan için büyük bir sıkıntı haline gelirdi. Gerçekten de öyle olurdu. İnsanın üzerindeki giysiler sürekli olarak hissetmesi bir eziyete dönüşürdü. Tabii detaya indiğimizde de dikkati sürekli giydiği kıyafetin, saatin, çorabın devamlı eşyalarında olacaktı. Bu da başka yere dikkat verememesi ve hayatına sıkıntı katan detaylar olmuş olacaktı. İnşallah.
İnşallah.
Hissetmenin bir nimet olması gibi hissin zamanla kaybolması da insana sunulmuş büyük bir nimettir. Tek bir detay bir insan yaşamını kolaylaştırmakta, onun rahat yaşamasına vesile olmaktadır. İşte biraz önce de dediğimiz gibi evrimcilerin hayali mekanizmalarıyla oluşmuyor bu.
Evet.
Tesadüflerle oluşmuyor.
Mutasyon böyle ince düşünceli olması mümkün değil, değil mi mutasyon?
Tabii maşallah. Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Olmaz tabii ki de.
Mesela biz yaslanıyoruz sırtımıza. Belli bir süreden sonra yaslandığımız koltuğun da hisleri bize iletilmiyor. Rahatsız olmayalım diye. Mesela Evren'in anlattığı gibi gece yatıyoruz. Mesela yorgan ilk üzerimize aldığımız belki birkaç saniye, en fazla 10 saniye onun hissiyatını yaşıyoruz. Ama ondan sonra kesiliyor hissiyat. Yoksa uyku uyuyamayız zaten. Sürekli bir rahatsızlık. Orada hoş geldin. Ender sen de. Mikrofonu takarsan daha iyi olur.
Bir de şöyle bir durum var. Baktığımız zaman biz mesela bunların nimet olduğunu görüyoruz yani bu hissiyatın olmasının. Bir de ayrıca bizim olmaması durumunda hani nasıl bir şey olabileceğinden farkında olmayacağımız bir durum. Yani böyle bir şey olmamış olsaydı biz bunun yokluğu nasıl bir duygu olurdu bilemezdik. Şu anda nasıl mesela o duyguyu yaşayıp anlayabiliyorsak, üstümüze ilk giydiğimiz andaki hissin sürekli olması bizi rahatsız ederdi. Bir de aynı şekilde baktığımız zaman vücudumuzda gece yatarken mesela sürekli dönme hissi vardır. Yani hiç bilincinde olmadan hücreler bizi döndürüyorlar baktığımız zaman. Yani insan bilinçli olarak bir dönüm sergilemiyor. Bu da bir anda baktığımız zaman bizim sağlığımız için zaten. Çünkü yattığımız bölgede sürekli oradaki kan baskıda olduğu için ve orada bir baskı olduğu için dönmesi gerekiyor. Bu yatalak hastalarında çok iyi biliriz. Mesela çok uzun süre yattıklarından dolayı, yer değiştirmediklerinden dolayı olan bölgenin çürüyüp hatta neredeyse kangrene kadar gittiğini görüyoruz hastalarda. Bu da bize bir nimeti göstermiş oluyor. Demek ki bizim mesela uyurken dönüyor olabilmemiz, bizim farkında olmadan dönüyor olmamız bir nimet olmuş oluyor Allah'ın bize verdiği. Çünkü hiçbir şekilde biz bunun bilinçli, farkında olarak yapmıyoruz. Vücudumuz istemsiz olarak, bir insan mesela yatarken kendini kameraya çeksin, izlesin. Hiç farkında olmadan dönüyor. Sürekli bir dönüş halinde. Bu bir nimet oluyor. Bizim kontrolümüzde olmayan bir şey. Biz bir kez daha görmüş oluyoruz. Demek ki bizim kontrolümüzde vücut sistemimiz işlemiyor. Zaten hiçbir sistemi kontrol edemiyoruz. Bu da onlardan bir tanesi olmuş oluyor. Allah'ın dinlemesiyle bu şekilde hücrelerin emirleri kendi doğrultusunda hareket ediyorlar. Ve bize böyle lüks, konforlu bir hayat sunuyor inşallah.
Maşallah. Şimdi evet, ben de Orkideden ve Yalan Arasından bahsedeyim. Çok güzel bir iman hakikati. Maşallah. Bir filmimiz var, önce onu izleyelim inşallah. Aleyküm selam. Adnan.
Batı Avustralya'da yaşayan bir orkide türü, neslini sürdürebilmek için mucizevi bir kanunlaşa taktiği kullanmaktadır. Bu örneğimizde orkidenin kurbanı bir tür yaban arısı. Bahar geldiğinde dişi yaban arısı yer altında beslendiği yerden çıkar ve çiftleşmek için hazırdır. But the males can, for they feed by hunting and do have wings. They will have to come to her. Bu cins yaban arısının dişisinin kanatları yoktur. Bu yüzden uzaklara gidemez. Fakat erkeklerin kanatları vardır ve uzak mesafeler uçabilirler. Ve erkek yaban arıları dişileri bulurlar. Bir çiçeğin üst noktasına yerleştikten sonra erkek arının çok uzak mesafelerden dahi onu bulmasına yarayan bir feromon salgılamaya başlar ve beklemeye başlar ve genelde bu çok uzun sürmez. Erkek dişisini alır ve uçarak uzaklaşır ve havada çiftleşirler. Her ne kadar bu bize kanatsız bir dişi yaban arısı gibi görünse de bu bir küçük orkide. Fakat bir erkek arı için bunun dişi arı olduğuna dair işaretler taşıyor. Sadece görünüş olarak benzemekle de kalmıyor. Ve dişi arının erkek arıyı kendine çekmek için salgıladığı feromonun kimyasal olarak tam bir kopyasını salgılayabiliyor. Ve bu iki özellik bir erkek arıyı kandırmak için yeterli. Erkek arı, dişi sandığı yemi alıp uçmaya çalışıyor.
Hayret, maşallah.
Fakat bu kandırmacanın orkideye ne gibi bir faydası var? Cevap, çiçeğin mükemmel mekanik yapısında saklı. Pembe kısım, sahte dişi yaban arısı. Çiçeğin diğer yarısı ise polenleri tutan yapışkan bir bölüm. Siyah kıllar ve tüylü yapı bunun tam bir dişi yaban arısı gibi gözükmesini sağlıyor. Bu harika taktik model, çiçeğin diğer kısmına hassas ama güçlü bir menteşe ile bağlanmış. When the male tries to carry off what he assumes is the female, he's thrown upwards by the force of his own exertions towards the cup. Ortada bulunan mükemmel menteşe yapı sayesinde çiçeğin polenlerinin bulunduğu noktaya doğru sürtüyor. Fakat erkeğin pozisyonu tam olarak doğru olmak zorunda. Şu andaki yaban arısı tam gereken doğru pozisyonda değil.
Ah! Obviously, there's little wrong with this orchid's mimicry. Two males are trying to get at it.
Belki orkide bu sefer daha şanslıdır. Ve işte, polenler erkek yaban arısının üst kısmına yapıştırıldı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.
Şimdi maşallah, hep birlikte düşünelim. Allah özel bir sistem yaratmış. Orada bir orkidenin üzerinde belli ki bir amaca yönelik. O yani orada herhangi bir şey değil. Bir yaban arısı işte biçiminde bir yapısı var orkidenin o bölümünün. Özel bir menteşesi var. O menteşenin hareketli olmasını sağlıyor onun. Neden? Çünkü o yapı özel bir feromen salgılıyor. Feromen kimyasal molekül nedir? İşte arıyı çekmek için bu koku değil mi? Dişisinin salgıladığı kokunun aynısını salgılıyor. O da zaten kanatsız olduğu için erkeği ona gidebiliyor. Alıp onu götürüp çiftleşmeye çalışırken onun polenlerini algılıyor, alıyor ve o sayede onun neslinin devamı sağlanıyor. Şimdi bunu anlatan kişi David Attenborough. Yani dünya ünlü işte BBC'de bu tip programlar, iman hakikatleri programları hazırlıyor. Bu tip programları anlatıyor. David Attenborough sadece bu örneği anlatırken de normalde iman etmiş olması gerekir.
Tabii.
Bunun yaratılış olduğu çok açık yani. Orada tesadüfen olmadığı çok açık. Bakıyorsunuz, bakın şimdi aynı David Attenborough
şimdi şöyle
tutuyor. Bir, evrimle ilgili, efendim?
Şöyle bir bilgi de verelim. Orada mesela orkidenin üzerindeki dişi yaban arısının maket olduğu o kadar belli ki. Yani maket resmen. Hani normalde işte ev yapılır değil mi? Böyle maket evler yapılır. Mesela filmler için yapıyorlar işte bir kasaba oluşturuyorlar. Evin sadece ön yüzü olur. Arkası olmaz mesela. Ya çünkü o görüntü olması gerekiyor. Sadece ön yüzü olur. Veyahut da bir hayvanın işte maketi yapılır. İçi boş olur değil mi? İçinde bir şey olmaz. Öyle durur. Şimdi burada da dikkat edildiyse o maketin, dişi arı maketin içi boş. Havaya kalktığı zaman altına bakıyoruz. İçi bomboş. Yani resmen maket olarak yapılmış. Yani Allah tarafından o canlının DNA'sında kodlanmış o. Ve içi boş bir şekilde duruyor. Yani bu da çok enteresan bir şey. Yani bir mucize resmen. Allah'ın izniyle. O dolu da olabilirdi mesela ama Allah onu boş olarak yaratıyor. Bir maket olarak yaratıyor elhamdülillah.
Evet, onu salgıladığı fenomene dayanamıyor. İşte aynı kişi bakın şu anlatımı da yapıyor. Hep birlikte izleyelim. Burada da uçuk rüya kökenini anlatıyor. Kendince şimdi. Bu filmi özel olarak hazırlamış. Yani uçuş nasıl evrimleşti güya, tesadüfen nasıl ortaya çıktı onu anlatıyor.
Well, this Australian lizard suggests
bir Avustralya kertenkelesi var burada gördüğünüz. Özel bir yapısı var. Düşman tarafından tehdit edildiğinde bu yaka gibi, bakın gördüğünüz gibi bir özel yapısı var. Özel yani bir yaratılış şekli maşallah. Onu açıyor. Bu mükemmel bir yapı. Böyle düşmanlarını korkutuyor. Şimdi, tabii ki yürüyor bu. Arka ayaklarında mesela bakın arkadan kuş çıkardı diyor ki maşallah. Ayağındaki diyor pullar diyor tüylenmeye başladı diyor. Tüylendi kanat haline geldi diyor. Yaka gibi yapı diyor arka ayaklarında. Birdenbire kuş olup uçtu diyor. Bu da evrim diyor. Al sana evrim yani şaka gibi yani böyle. Şimdi
ancak filmlerde olur yani.
Filmlerde bile olmaz. Yani bu çocuk bile kandıramazsın yani sen bu filmde. Ama böyle bir telkin metodu. Şimdi bu David Attenborough buna inanıyor mu? Tabii ki inanmıyor. Ve bu çok şaşırtıcı yani böyle bir yalan söylemeleri. Kalkıp da böyle bir hikaye anlatmaları. Normalde kendi de inanmaz. Kimse inanmaz. Çocuk bile inanmaz buna. Zaten orada uçuşun kökenini anlatırken yine kuş kullanıyor. Orada değil mi? Kartal uçuyor bir şey oluyor. Ondan diyor tehdit aldığında diyor koşarak şey etti diyor. Böyle bir şeyin DNA'da değişiklik meydana getirmeyeceğini bilir. Ondan sonra hiçbir şekilde bir genetik meydana getirmeyeceğini bilir. Hiçbir olabilecek mutasyondaki bir değişiklikle onun fonksiyonel olmadığını bilir. O canlıya zarar vereceğini bilir. Bilir de bilir. Zaten o demin anlattığı iman hakikatinde normalde Allah'ın yarattığını çok iyi bilir o. Evet. Orkidede niye öyle bir yapı olsun? Niye o fenomeni salgılasın? O fenomenin hangi hayvana hitap ettiğini biliyor. O yaban arısını getirttiriyor oraya değil mi? İnşallah. özel menteşesi var ki, menteşesi olması yine olmuyor. Genetik kodunda o menteşeyi yapacak şekilde kodlanmış olması lazım ki o ileri geri sallandığında götürmeye çalışırken onu bütün polenleri alacak. O polenleri alıp onu götüreceğini de bilmesi gerekiyor. E bu yaratılış işte, Allah bilir bunu sadece, bitki bilemeyeceğine göre. Ak kalkıp onu da anlatıyor. Yani şunu gösteriyor Allah. Hiçbir şekilde samimi Darwinizme, ateizme inanan biri yoktur.
Evet.
O sadece yaranmak için BBC'deki pozisyon, Darwinist diktatörlük var. Orada evrimciler tarafından kabul edilmek, işte BBC'de o programları yapabilsin diye. Böyle arada da böyle filmler yapıyor normalde. Normalde yapmaz böyle film diyor inşallah. Tabii şimdi böyle bir döneme gelindi ki artık utanç duyuyorlar. Yapamayacak duruma geldiler inşallah. Çünkü bilimsel bakımdan hakikaten çok büyük bir hezimete uğradı Darwinizm, dünya çapında ezildi. Artık meydan boş değil. Eskiden böyle hakikaten milleti propaganda telkin taktikleriyle inandırmaya çalışıyorlardı. Artık o dönemde bitti. Geriye doğru gidiyor. Yani Darwinizm tepe taklak bitişe sonuna geliniyor inşallah. Maşallah. Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Zaten Allah diyor bakın ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Asıl şaşıracaksan diyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Onların diyor toprak iken biz mi diriltileceğiz demelerine şaşır diyor Allah.
Maşallah.
Yani çok şaşırtıcı bir evrimcinin çıkıp bunları anlatması, böyle bir film yapması. Koskoca adam yani, torunu vardır değil mi? Komşusu var. Belki üniversitede eğitim görmüş böyle. Böyle bir hikaye anlatması hakikaten çok şaşırtıcı. Yani abuk sabuk bir şey yani, ağacın arkasından gölgelikten kertenkele tüylenip çıkıyor, kuş oldu diyor bu.
İnşallah. Şimdi o zaman biyomimetikle yine devam edelim inşallah. Kuşlarla ilgili tabii kuşlar tesadüfen oluştu diyorlar. Sonra da diyorlar ki ya bizim bu kuşlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Teknoloji geliştiriyoruz ama biz bir türlü beceremiyoruz. Kuşları inceleyince her şeyin en iyisini zaten buluyoruz diyorlar. O da enteresan bir mantık.
Öğreniyorlar ve öğrenmeye de devam ediyorlar tabii. Yeni yeni şeyler ortaya çıkmış oluyor. Ona değinen bir konumuz, slaytımız var. Ona devam edelim hocam inşallah. Uçak teknolojisindeki yeni hedef, değişen şartlara göre şekil alan kuş kanadı. Kuşlar uçarken kanatlarını maruz kaldıkları şartlara göre en iyi biçimde kullanırlar. Sıcaklık ve rüzgar gibi değişkenlere göre gerekli değişiklikleri otomatik olarak yapacak bir şekilde yaratılmıştır. NASA, Boeing şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri uçağa yerleştirilmiş bir bilgisayardan gelen bilgilere göre biçim değiştirme yeteneği taşıyan esnek bir kanat tasarlamışlardır. Söz konusu bilgisayar aynı zamanda uçuş koşullarını, sıcaklık rüzgar kuvveti, bildiren ölçü aygıtlarının verdiği bilgileri işleme yeteneğine de sahip olacaktır. Bilgisayar bu şekilde aldığı bilgilere göre kanatların eğrildiğini en uygun biçimde değiştirebilecektir. Tıpki kuşların yaptığı gibi. Evet, kuşları örnek alıyorlar burada gördüğümüz gibi. Hatta bu esneklik kuşlarda uçarken şeye dikkat ederiz bir ara. Kuşlar kanatlarını çırparlar. Sonra bir süre sabit tutarlar kanatlarını. Böyle havada rüzgara karşı uçarlar. Ve hiçbir kuvvet ve enerji, yani çok az harcarlar belki veyahut da hiç harcamazlar. İşte bunun taklit bu uçakta da bu şekilde taklit edilmesinden yola çıkıyor buradaki arkadaşlar. Evet. Devam edelim inşallah. Bu konuda çalışan bir başka firma da Airbus'tır. Airbus'ta uçağın kanatlarına tıpkı kuşlarınki gibi uçuş koşullarına göre şekil alabilme özelliği kazandıracak uyarlanabilen kanatlar, adaptive wings yapmaya çalışmaktadır. Amaçları ise yakıt sarfiyatını en aza indirmektir.
Kuşlarda normalde de duruma göre mesela hızlanıyorsa, yeterince rüzgar varsa zaten kanadını sadece açıyor mesela. Ondan sonra bırakıyor kendini mesela.
Hiç böyle daha fazla sürekli çırpma gibi durumları yok.
Gibi durum olmuyor.
Kuşların uçuşunun incelenmesi, uçak kanatlarının yapılarında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişikliklerden ilk yararlanan uçaklardan biri bir Amerikan avcı uçağı olan F-111'dir. Uçak dönüşlerini kuşların yaptığı gibi kanatlarının biçimlerini kanadın yandan görülen eğriliğini arttırarak ya da azaltarak yapmaktadır. Bu sayede uçak yön değiştirirken dengede kalabilmektedirler.
Kuşları o kadar detay inceliyorlar ki.
Tabii.
Tüm detaylarıyla örnek alıyorlar maşallah.
Maşallah. Kolumuz şeytana Allah'a sığınırız. Onlar üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Mülk suresi 19. ayet inşallah.
Mesela... Bakın burada Allah Allah tutuyor diyor boşlukta kuşları. Yani kanat, işte aerodinamik kanunları, havanın itme kuvveti değil. Allah yapıyor diyor. Allah bütün sebepleri ve sonuçları ayrı ayrı yarattığını bildiriyor Kur'an'da. Mesela gölge için güneşi yaratıp delil sonra delil kılmışızdır diyor. Sonra yaratıp delil kılmışızdır diyor. Yani gölge olmak için olması için güneş gerekmiyor. Nitekim biz biliyoruz. Hakikaten rüyada gölge de vardır. Rüyada güneş yok ama, değil mi? Güneş demek ki olması gerekmiyor. Tabii. Burada da kuşların işte kanadının havanın itme kanunu, onu hepsi ayrı ayrı yaratır Allah. Veya suyu gemiler yüzüyor. Değil mi? Suyun kaldırma kuvveti deniyor. Suyun kaldırma kuvveti değil, Allah'tır gemileri yüzdüren. Gemiler Allah yüzdürür diyor zaten Kur'an'da bildiriyor. Suyun kaldırma kuvvetini, ondan sonra işte o pervanenin dönüşü, o meydana getirdiği su akımından gemilerdeki meydana gelen itme kuvvetini hepsini ayrı sebep olarak yaratıyor Allah. Ama hepsini yapan Allah. Bunu unutmaması gerekiyor insanın. Yani sebepler ve sonuçlar demişti hocamız. Böyle zebil gibi yaratılır. Yani her yerde o şekilde. Değil mi? Hep sebep sonuç ilişkileri. Bir şeyi işte bardağa uzanıyorsun, elim gidiyor, sana getiriyor. Halbuki Allah getirir, onu unutmayacak insan. Veya bir ilaç alıyor, baş ağrısı geçiyor. Veya bir ilaç alıyor, mide ağrısı duruyor. Hep o ilacı aldığında o rahatsızlığı mesela kaldırıyor Allah, ama onun hep Allah'tan olduğunu bilmesi gerekiyor insanın inşallah. Onun için diyor Allah, kuşları Allah'tan başkası tutmuyor diyor inşallah.
İnşallah. Zaten ağrı mesela dedin ya doktor hocam. Ağrı hissi olması da çok büyük mucize. Yani Allah'ın vermiş olduğu büyük bir nimet. Çünkü ağrı hissi olmasa bir insan herhangi bir mesela bir rahatsızlığını ya da herhangi bir vücudunda olan bir değişikliği hissedemezdi, anlayamazdı. Belki bunlar en küçük bir ağrı insanın ölümüne kadar sebep verebilirdi. Allah mesela ağrı hissini yaratarak da böyle bir insanlara güzellik vermiş oluyor. Hani nerede nasıl bir ağrı var ya da nerede nasıl bir eksiklik var vücutta o an olmayan diye insan hemen tespit edebiliyor. Bugün mesela bir yeriniz ağrıdığı zaman doktora gidiyorsunuz. Ağrımasa mesela gitmeyeceksiniz. Kaldı ki mesela ağrı oldu, ağrıysa ama nerede olduğunu da bilebiliyorsunuz. Mesela beyin bunu da bize gösteriyor. Gidiyoruz mesela işte diyoruz ki şuramda ağrı var diyoruz. Doktor ona göre sorarak mesela neler olabileceğinin ihtimaline doğru gidiyor. Ondan sonra gerekli uygulamaları yapıyor. Eğer sen desen ki benim ağrım var, ya bilmiyorum işte var ama yerini bilmiyorum desen. Evet. Hiçbir şekilde tahmin etmesi, o kadar çok hücrenin, o kadar çok organın, o kadar çok sistemin içinde neredeki ağrıyı bir başkası dışarıdan tespit etmesi çok zor ve çok zaman alan bir şey olurdu. İnsan dediğimiz gibi en küçük ağrıda, en küçük bir şeyde zaten ölürdü yani, hiçbir şey olmasa zaten. Ve kaldı mesela bazı insan yaralanmalar oluyor, işte herhangi hastalık durumlar oluyor. Bunda da ağrının olması bir nimet olmuş oluyor. İnsan ona göre hem daha temkinli olmuş oluyor onun çökmemesi için, hem de güzellik olmuş oluyor. Onunla ilgili bir slaytımız var, onunla devam edelim inşallah.
Edelim inşallah, kısa şey ekleyeyim ben de. Doktora gidildiğinde bir de şöyle de bir durum oluyor. Hani doktor diyoruz ki mesela işte tam işte göğüs bölgemin iç bölümünde şurada bir acı var. Doktor diyor ki nasıl bir acı? Yanma hissi mi? Ağrı hissi mi?
Batma hissi,
sızlama yani hissi mi? Batma hissi mi? Mesela Allah acı acının da çeşitlerini yaratmış mesela. Yanma hissi diyorsun, yanıyor diyorsun mesela. Veyahut da diyorsun ki ağrıyor diyorsun. Sızlıyor diyorsun, batmalar oluyor diyorsun. Karıncalanma oluyor diyorsun. Uyuşma oluyor diyorsun. Bakın çeşit çeşit. Hepsinden mesela tek bir çeşit de olabilirdi. Sırf acı hissi bir tane olurdu mesela. Ateş geldiğinde de aynı hissiyatı duyardık mesela parmağımıza. Bir darbe geldiğinde de aynı hissiyatı duyardık. Bir buzu uzun süre tuttuğumuzda da aynı hissiyatı duyabilirdik. Hepsi aynı olurdu mesela. Ama Allah çeşit çeşit yaratmış. Mesela iğne battığın zaman diyorsun ki görmesen de iğne battı diyorsun. Birisi ateş tuttuğu zaman diyorsun ki ateş tuttu diyorsun. O da çok büyük bir nimet. Yani biz bunları ayırt edebiliyor olmamız.
İşte doktorun canı çıkardı yani. Düşünsenize, gidiyorsun ağrı yok diyorsun. Hani bir yerin tamam hastalıklı ama belli etmiyor kendini. Veya Akın hocamın dediği gibi ağrı çeşidinden yola çıkarak o tedavinin böyle süresini kısaltıyor bir nevi.
Zaten
doktor önce hastanın canı çıkarmaz. Hasta yaşamaz. Doktor boşver.
Şöyle zaten yanımızda bir doktor varken biz öyle cesaretli konuşmalar yapıyoruz ama.
Eğer bunlar olmuş olmasa doktor diye bir şey olmazdı ki. Zaten yani hocam biliyor mesela ihtisasını neye göre yapıyor? Belirtilere göre ve uygulamalara göre yapıyorsunuz. Yani onun dışında olmayan bir şeyle ilgili mesela bir yerde ağrı olmadı. Doktor ne okuyacak ki? Neyi öğrenecek zaten baktığımız zaman? Evet. Orada bir eğitim aşamasında da ağrılardan ve belirtilerden yola çıkarak bir eğitimden geçiyor.
Ve o eğitimle ancak tedavi ve uygulama yöntemleri ya da hastalığın ne olabileceğine dair tespit olmuş oluyor. Evet. Ağrı olmuş olmasa zaten ne doktor olurdu, ne hastane olurdu, ne bir şey olurdu. İnsan zaten ağrıdan ya da en küçük hastalıktan zaten tabii ölüp gidebilirdi yani. O yüzden bunların onluğu olması tek yanlı düşünmemek gerekiyor. Komple genel olarak bakarsak hepsine böyle bir zincir halinde birbirinden nimet kopmaz tabii. Bütünler halinde. Yani, nimet inşallah.
Ağrıdan nimet doğru.
Bakalım ya. Hocam slaytımızda inceleyelim biraz ağrıdaki özellikleri. İnşallah. Ağrı hissi vücudun savunma sisteminin bir parçasıdır. Nitekim bir kişi herhangi bir durumda ağrı duyuyorsa ağrıyı ortadan kaldıracak bir önlem alır ve bu şekilde vücuduna verilen zararı ortadan kaldırır. Bunda eklem ağrılarına değinmiş. Kojenital analeji adı verilen ağrıya karşı duyarsızlık hastalığı doğuştan itibaren dış uyarılardan gelen fiziksel acıları da hissetmeme durumudur. Böyle bir rahatsızlık türü var. Evet. Ağrıya karşı
yok, Allah mesela özel olarak yaratıyor bu durumu.
Doğuştan itibaren ağrıyı hissedemiyor.
Hissetmiyor. Bu da mesela Allah gösteriyor. Bu şekilde olan insanlar mesela çok gerçekten zor bir şekilde imtihan oluyorlar. Her şeylerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yaşamlarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bir yere çarptığında, kırıldığında dahi bunu hissedemiyor. Kaldı ki hani vücuduna bir şey batabilir, bir şey saplanabilir. Bunun ağrısını, sızısını hissetmediği için çok da tehlikeli bir durum olmuş oluyor. O yüzden çok yoğun önlem altında hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Allah da bu hastalık durumunu bize göstererek olmaması durumunda neler olduğunu gösteriyor.
Bir de çok mucizevi, pardon hocam, çok mucizevi bir durum daha var orada. Mesela dediğin gibi çarptığında acısını hissetmiyor ama felç de değil tamamen. Yani o dokunduğu yeri hissediyor ama acı olarak hissetmiyor onu veyahut da ağrı olarak hissetmiyor. Felç değil duruma göre maşallah.
Bak evet. Dilini ve parmaklarını yedi diyor. Evet. Orada hakikaten insan dilini ısırabilir yani. Çok rahat. Oluyor zaten, yanlışlıkla ısırıyorsun. Acı olduğu için hemen
devam etmiyorsun tabii. Yoksa devam eder.
Böyle yanağını mesela, değil mi? Bazen olur şeyini içeride ısırma olur böyle. Oradaki acıdan hemen bırakırsın ve bayağı bir sürede acı duyarak böyle onu dinlendirmeye alırsın ondan sonra orada olan tahribatı. Yoksa hakikaten insan kendi kendini yer bitirir yani böyle miden rahatsızlığı anlamazsın.
Parmaklarını yiyorlar zaten farkında olmadan.
Başının kasını yakarsın.
Tabii ağrı yok çünkü.
Kalbini de tabii. Şey, mesela kalp çarpıntısı olduğunda koştuğumuzda bir rahatsızlık hissi veriyor ki Allah dinlenmeye alalım diye kendimizi. Değil? Nefes nefese kalıyorsun. Mesela evet. O bir rahatsızlık hissi. Veya susadığında suyu arama hissi. Hepsi bakın bir belli bir amaca yönelik Allah'ın yaratmasını gösteriyor. Evet. Hepsi gerektiği zamanda gerektiği şekilde hareket edip kendini korumak için.
Bu da nasıl oluyor mesela? Bu hani evrimciler mutasyonun faydalı olduğunu iddia ediyorlardı ya. Bu da mesela bir mutasyon sonucu oluyor. Ona bir bakalım. Yani sadece DNA'daki bir yapının bozulması sonucunda bu ortaya çıkıyor ve böyle bir durum olmuş oluyor. Ona bakalım. Bu rahatsızlık SCN9A adlı bir gendeki bozulmaya bağlı olarak meydana gelir. Bu gende en ufak bir bozulma bile onu tamamen işlevsiz hale getirmekte ve beyne iletilen sinyallerin sağlıklı olarak yorumlanmasını engellemektedir. O hissi kaldırıyor mesela. Buradaki bir bozulma, bu gendeki bir bozulma bu hissi ortadan kaldırıyor. İnsan ağrı duyusunun olmaması çok ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin bir kaza sonucu ayak kemiği çatladığında bunu fark etmeyebilir ve çatlayan kemiğin üzerinde hareket ederek kemiğin daha kalıcı zedelenmesine dolayısıyla da kalıcı sakatlıklara neden olabilirdi. Bu da çok normal. Mesela bir insan beli ağrıyor. Mesela beline yüklenmiyorsun. Hemen istirahat gereği duyuyorsun. Ya da boynun ağrıyor ya da herhangi bir yerin ağrıyor. Ama bu ağrı hissi olmasa buna devam edeceksin. Orada çok daha kalıcı ve sürekli bir hasar meydana getirebilirsin. Sonucunda bir bakacaksın. Mesela yürüyemiyorsun. O ağrı hissi olmadığı için mesela omuriliği zedelemişsin. Artık omurilik tamamen parçalanmış bakıyorsun. O zaman yürüyemiyorsun mesela. Ağrı olmadığı için de onu hissedemediğin için direkt kendini mesela yürüyemez olarak buluyorsun. Bu çok büyük bir nimet yani.
Zaten ağrı olmasa Allah'a emanet yani insan kendini çok kısa süre içerisinde öldürür yani normal. Hiç farkında olmadan bir yerinde bir şey olur. O iç kanama. Yani iç kanama olur. O normal hayatına devam eder. Sonra birden bayılıp ölür mesela farkında olmadan. Bir yerlerini kırar sürekli. Ondan sonra hiç farkında bile olmaz. İşte vücut iç organlarına zarar verir. Sağa sola çarpar mesela. Beynini bir yere çarptı hiç farkında olmadan devam eder. Yani çok kısa sürer yani insan ömrü o şekilde bir şey olmuş olsa.
Bir de bu evrimciler diyorlar yani bu ağrılar diyor işte diyor bak diyor biz evrim geçireceğimizin hala diyor şeyindeyiz diyor evrimsel süreçteyiz diyor çünkü sırtım ağrıyor benim diyor. Ağrı olması diyor bir eksikliktir diyor. O yüzden diyor bu diyor evrimde daha tamamlamadığımızı gösteriyor. Ya biz diyoruz ki ağrının olması nimet yani hani ağrının evet. Varlığının olması zaten bir güzellik. Adam kalkıp mesela diyor ki ağrı var diyor o zaman diyor biz hala diyor eksiyiz diyor. Ağrı olmasa zaten yaşayamazsın yani ilerleyemezsin. O ağrının güzelliği ayrı bir şey. Sana çünkü bilgi veriyor, bildirim veriyor, sana uyarı veriyor. Sana yapman gereken bir şeyi hatırlatıyor, gösteriyor. Biz farkına varıyoruz uyarıcılar olmasa. Biz ne yemek yeriz, ne su içeriz, ne uyuruz, ne dinleniriz. Hiçbir şekilde vücudumuzun hiçbir ihtiyacı olan şeyi kendimiz zaten akledip yapamayız. Yani normalde böyle hisler oluyor olmasa inşallah.
O nimet olduğunun farkında değil bir kere onun. O bir eksiklik olarak görüyor. Oysa ki bir nimet ağrıda insanlar için.
Zaten insan... Allah eksikliği yaratmış ama zaten onu bildiriyor Allah.
Söylüyor İnsan inşallah.
Zayıf yaratıldı diyor tabii. O ve Allah o eksikliğin olmadığı örneklerini de yaratmış. Yani mesela insanın kirlenip kötü kokması, Allah çiçeklerin mis gibi pırıl pırıl, ki dışarıda yani toprağın içinde olmasına rağmen.
Bir sürekli hava ortamıyla kokutuyor. Hava ortamıyla iç içe. Normalde mesela bir insan o kadar dışarıda kalsa, yağmur, çamur, güneş, kar, işte evet, rüzgar,
toprağın ortasına bir diksen abi bir insanı.
Bir hafta sonra tanıyamazsın yani.
Yani dolayısıyla kokusun. Allah ben istesem böyle de yapardım diyor. O eksikleri sadece ahirette kaldıracağım diyor. Veya insan işte çok yavaş hareket edebiliyor. Bir çita var mesela 125 km saatte hızla koşabiliyor. Ne beli ağrıyor ne bir şey oluyor. Kas sistemi ona göre veya işte havadaki kuş sistem, kuşları düşünün. Binlerce kilometre uçan kuşlar var. Hiçbir şey olmuyor.
Kıtadan kıtaya göç ediyorlar.
Evet, kıtadan göç ediyorlar. Öylesini de yapabilirim diyor Allah ama yapmadım. İnsanı zayıf olarak yarattım diyor. O da yaratılışa delildir aslında. Özel yaratılmış. Evet. Ve korunma mekanizmalarıyla da yaratmış. Yani mikrop mesela virüs etkili oluyor. Ama bağışıklık sistemini de yaratmış Allah aynı zamanda inşallah.
Çok kısa bir bilgi daha verelim Ender Hocam. Özellikle şimdi şey diyorlar işte son dönemde özellikle bu sırt ağrıları bel ağrıları çıktı diyorlar. Bu çok normal bir şey yani şu anda teknoloji o kadar gelişti ki birçok insan neredeyse hareket etmiyor. Yani tabii. Evden çıkıyor arabasına biniyor işe gidiyor iş başında bilgisayar başında çok kötü ve yanlış bir oturma şekliyle öne doğru eğiliyor kamburu bir şekilde. Ondan sonra o şekilde oturuyor. Sonra merdivenden inecek, merdivenden asansörden iniyor. Asansörden inip arabaya biniyor tekrar. Bakın hiç hareket yok. Kaslar hiç çalışmıyor. Sıfır. Eve gidiyor ondan sonra yatıyor. Gün içerisinde kas ne kadar çalışıyor? Birkaç kez çalışıyor. Belki 1-2 dakika toplam.
O da su içerken, yemek yerken.
Yani olan. Normalde diyorlar ya işte eskiden böyle değildi diyorlar mesela. Eskiden böyle herkeste ağrı yoktu. Normal. Çünkü o dönemde herkes bir yere gidecek yürüyerek gidiyor. Bir işini yapacak güç sarf ederek yapıyor. Vücut sürekli çalışıyor. Kaslar çalışıyor. Kaslar omurları destekliyor etrafında. Omurlar zarar görmüyor, kemikler zarar görmüyor. Şimdi şu anda bir bakıyoruz, kaslar çalışmıyor. Bütün yük hep kemiklere, omurlara biniyor. Normal zaten ağrı olması normal oluyor. Bu arada da hatırlatmış olurum yani sporun.
Spor yapalım hocam.
Evet tabii. Ender hocam da özellikle.
Sen daha iyi bilirsin. Daha yapmak lazım çünkü sürekli insanlar artık teknoloji dolayısıyla hareket kısıtlandığı için o vücuttaki kasları ve kemikleri daha kuvvetli bir şekilde desteklemek gerekiyor. Allah çünkü böyle bir nimet veriyor. Bizim de buna en iyi şekilde bakmakla mükellefiz. Yani en sağlam şekilde bakmamız
gerekiyor. Spor deyince aklıma geldi. Soruyorlar ensen niye kalın diye. Kendi işimi kendim görürüm. İnsan kendi işini kendi görürse ensesi sırtı tabii ona göre olur yani.
Daha onun sebebi de o yani. Buradan hatırlatmış evet. Oldum. Yani.
Sağ ol Akın Hocam. Böyle inşallah bir, gerçekten güzel bir noktaya değindi Akın Hocam.
Ayette de zaten i̇nşallah. Geçiyor. Mesela Hazreti İbrahim'i ayağını depret diyor Allah. Değil,
Hazreti Eyüp.
Hazreti Eyüp miydi?
Eyüp evet.
Hazreti Eyüp'e diyor, ayağını depret diyor mesela.
Soğuk su iç diyor.
Ve yıkan. İçilecek bir soğuk su diyor mesela senin için. Yani hem spora dikkat çekiyor Allah hem de temizliğe dikkat çekiyor hem, sağlık için.
Evet, bol su içme hem yıkanma da. Evet. Yıkanmanın çok güzel bir etkisi var. O yağmur ayetinde de geçiyor. Yağmur ve şeytanın o etkisinin ortadan kalkması belirtilmiş ayette. Yaklaşık olarak mealen söylüyorum. Hakikaten sabah kalkıp duş almak böyle çok güzel bir şekilde kasları yumuşatıyor, bir ferahlık veriyor ve bir huzur veriyor. Bu çok metafizik bir etkisi de var inşallah. Temizliğin de öyle inşallah. Allah değil mi? Pislikten kaçınıp uzaklaş diyor. Elbiseni temizle diyor. Şimdi burada Müslümanın nasıl olması gerektiği anlatılıyor. Tabii buna ithafla da yobazlık mesela pislik içinde gezen yobazların, müşriklerin, müşrikler birer pisliktirler diyor Allah. Hem fiziksel olarak hem manen. Ne kadar zıt olduğunu anlıyoruz değil mi Kur'an'a? Müslümanın nasıl olması gerektiğini inşallah.
İnşallah. Hocam ağrı ile ilgili slaytın sonlarına doğru geliyoruz. Onları da son olarak bitirelim. Yüce Allah her şeyi bir hikmet ve hayırla yaratıyor dediğimiz gibi. Ağrıyı hissetme rahatsızlığı da Rabbimizin bu mükemmel yaratışının en güzel örneklerinden biridir. Çünkü eğer Yüce Allah böyle bir rahatsızlık yaratmamış olsaydı hiç kimsenin ağrının aslında vücudun koruması için çok bir nimet olduğunu bilemeyecekti. Evrimcilerden hala bilemeyenler var. Biz buradan yine söylüyoruz. Bu çok büyük bir nimet diyoruz ağrının olması inşallah. Allah Müminin suresi 99 ve 100. ayetlerde şeytanlığa sanırım
şöyle buyuruyor. Sonunda onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki Rabbim beni geri çevirin ki geride bıraktığım dünyada salih amellerde bulunayım. Asla gerçekten bu yalnızca bir sözdür. Bunu da kendisine söylemektedir. Onların önlerinde diriltip kaydırılacakları güne kadar, kaldırılacakları güne kadar bir engel berzah vardır diyor Allah. Yani Allah mesela bize burada dünya ile ilgili de bir gerçekliği anlatmış oluyor. Yani insanlar bu şekilde nimetlendiğini, rızıklandığını ve her nimeti Allah'ın verdiğinin bilincinde olması gerekiyor, evet, inşallah. Çünkü her şeyi Allah yaratıyor ve en güzel şekilde, en olması gerektiği şekilde. Biz hani bundan daha iyisi diyebileceğimiz bir durum hiç yok. Allah en mükemmelini bizlere vermiş inşallah.
İnşallah farkında olmadan Cenab-ı Allah'ın verdiği o ömrü tüketip ne yapıyorlar? Bitiriyorlar. İman etmeyen ve hakkıyla Cenab-ı Allah'tan korkup sakınmayan ve Cenab-ı Allah hakkıyla takdir edemeyen, kuvvetini takdir edemeyen bazı kişiler, tipler, insanlar. Bunu ne için yapıyorlar? Dünyanın biraz zevkini alabilmek için. Bakın, tam değil. Biraz. Çünkü zevki ve tadı Cenab-ı Allah veriyor. Tat mucizesi diye bir konu var. Koku ve tat mucizesi. Hocamızın da kitabıdır. Tadı da veren Cenab-ı Allah'tır. İnşallah. O küçük zevk için bütün hayatlarını ne yapıyorlar? Boşu boşuna iman etmeden, en önemlisi iman etmeden geçirdikleri bir ömür oluyor. Bakın, güzeller güzeli üstadımız, tefekkürleri maşallah, elhamdülillah bizler için çok büyük bir servet. Maşallah. Diyor ki üstadımız, ey zevk ve lezzete müptela insan. Hakikaten bir takım insanlar eğer dünyadan geçmemişse, ki hocamız söyler hep, dünyayı kovalarsan dünya senden kaçar. Dünyadan kaçarsan da dünyanın nimetlerini Cenab-ı Allah arka arkaya verir. İnşallah. Çünkü fakir olan sizlersiniz diyor şeytandan Allah'a sınırım Cenab-ı Allah. Zengin olan Allah'tır diyor. Bütün mülk Cenab-ı Allah. Ey zevk ve lezzete müptela insan. Ben 70 yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle, delillerle ve hadiselerle aynel yakin bildim ki, yani yakinen gördüm ki diyor üstadımız. Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet, bakın çok önemli, yalnız imandadır diyor üstadımız. Sadece imandadır. Cenab-ı Allah ne diyor ayette? Kolunu şeytanın Allah'a sınırın. Kalpler yalnız Allah'ı anmakla mutmain olur. Maşallah. Ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Şimdi biz ne anlatıyoruz burada? Hocamızın meselesiyle. İman hakikatleri anlatıyoruz. Bir kişi bu iman hakikatlerini gördüğünde üstün yaratılışı görmüş oluyor. Ne yapıyor? İşte o daireden ayrılmamış oluyor. Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarını gözetmeye başlıyor. Artık ben niçin yaratıldım, beni kim yarattı gibi garip soruları sormayıp, çelişkiye düşmeyip, sadece Cenab-ı Allah'ı tanıyıp, Cenab-ı Allah'ın emrettiklerini öğrenip, ona göre hayatını tertip ediyor. Devam ediyorum. Dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzetten çok elemler vardır diyor. Allah onu bela olarak veriyor. Eğer iman etmezse kişi. Bir üzüm tanesini yedirir, ona bir üzüm tanesini yedirir, 10 tokat vurur. Hayatın lezzetini kaçırır diyor üstadımız. Maşallah. Gerçekten de insan bir baksın. Zengin olacağım diye, hayatın tadını varacağım diye neler yapıyor değil mi? Allah'ın emir ve yasaklarına uymayıp, Allah'ın çizdiği sınırları ihlal edip, haram dairesine girip neler yapıyor? Evet. O zaman da ne oluyor? O bela olarak geri dönmüş oluyor. Cenab-ı Allah ne diyor? Şu halde diyor kolunu şeytana Allah sınırım. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla onların canlarının inkar içinde çıkmasını diler diyor. Müminin yapması gereken, çünkü ayetlerde Cenab-ı Allah tek tek örnek vererek söylüyor. Şu halde sen, bakın inananlardan, müminlerden gözünü kaydırma diyor. Maşallah. Doğru olan yol, Cenab-ı Allah'ın hak olan yoldur. Allah'ın izniyle. Kur'an'da da Cenab-ı Allah apaçık olarak bize bildirmiş.
Ama maşallah. En güzel hayatla yaşatıyor Allah zaten.
Tabii, elhamdülillah. Çok
şükür. Hakikaten bizim hayatımızı mesela, değil mi, inşallah sahabenin de öyle hayatı, peygamberimiz üzerinde peygamberimizin en güzel hayatla yaşatıyor Allah. Bolluk, bereket, estetik, en güzel ortamlar, en güzel insanlar, böyle güzel ahlaklı, pırıl pırıl, tertemiz herkes, merhametli, sevgi dolu, şefkatli, birbirini koruyup kollayan böyle mükemmel bir ortamda yaşatıyor. Cennet ortamını yaşatıyor Allah.
Hazreti Süleyman da mesela.
Evet. Cehennem ortamını da Allah, yani ne, imkanı ne olursa olsun dünyada inkar edenlere yaşatıyor, tattırıyor. Sonra asıl cehennemde yaratıyor. Mesela biraz önce ağrıdan bahsettik. Dünyada dedik. Yani nimet hakikaten, çünkü koruyor seni, değil mi, zarar görmekten. Cehennemde böyle değil ama. Cehennemde bakın Allah acıyı, azabı sonsuza kadar tattırıyor. Yani insanın en önemli zaafı odur, değil mi? Acı, azap, umutsuzluk, pişmanlık, bu hisler çok kahredicidir hakikaten. Allah bunun en şiddetlisini dayanmaması önemli değil diyor Allah. Yani her yandan gelir diyor ölüm, ama ölmeyecektir diyor. Sabretse de sabretmese de birdir diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuza kadar yaşatıyor. Bakın diyor ki Allah bir ayette. Orada diyor kendileri için kemikleri çatırdatan inlemeler vardır. Onlar orada işitmezler de diyor. Ya yani öyle bir ortam var ki cehennemde. Bütün zamanlar içinde boyunca kalacaklar dediği cehennemde Allah. Onların azabı hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. Onlar için ne karar verilir ki böylece ölüversinler, ne de kendilerine onun azabından bir şey hafifletilir. Dünyada nimet olan ağrı, yani acı, bu şekilde Allah'ın koruma mekanizması olarak yarattığı, en insanın zaafını en iyi bilen Allah tarafından da sonsuza kadar azap için veriyor cehennemde. Onun için Allah'tan çok korkmak lazım inşallah. Orada çıkış kurtuluş yok. Halbuki cennette de dünyadaki bütün eksiklikleri kaldırıyor Allah. Kinden de ne varsa çekip almışızdır diyor. Sürekli mutluluk. Ama öyle bir mutluluk ki Allah'ın da cemalini gördükleri böyle inşallah. Yani mutluluğun da en fazlasını böyle Allah'ın rızası ve hoşnutluğuna kavuşmuş olarak en fazlası odur inşallah bir insanın hedefi. Allah'ın da cemalini gördükleri bir ortamda sonsuza kadar yaşatıyor Allah inşallah.
Allah ayetinde diyor ki şeytanla sınırım. Her canlı ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz diyor. İnşallah. Allah gerçekten mesela bize ayetlerinde bunu açıklıyor. Yani her canlı zaten, bütün insanlar imtihan ediliyor. Şerle de hayırla da. Allah bunun imtihan olduğunu zaten, dünyanın imtihan ortamı olduğunu söylüyor. Burada sonucunda Allah'a döndürüleceğimizi bilmemiz gerekiyor. Allah çünkü ayetin sonunda diyor. Siz yine bize döndürüleceksiniz diyor Allah. Yani ne olursa olsun zaten, nasıl bir imtihan olursa olsun sonucunda tek bir gerçek var, ölüm olacağı. Allah zaten her canlı ölümü tadacaktır diyor. Şu ana kadar baktığımız mesela milyonlarca milyarlarca insan ve canlı öldü zaten. Şu an günümüzde yok ve ölmeye de devam ediyor. Bundan sonra da ölecek. Tek bir gerçek var, bu da ölüm olmuş oluyor. Yani Allah bunun bizlere birer gerçek olduğunu da gösteriyor. Zaten delilleri de sürekli gözümüzün önünde. Burada insanın yapması gereken Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükrederek yaşamak ve her şeyin Allah'tan geldiğini bilmek. Ya biz dediğimiz mesela bu hisler, ağrılar işte ya da ona benzer hisler ve buna da hani güzel hisler de aynı şekilde işte sevmek olsun, birine güzel muhabbet hissetmek olsun. Bunların hepsi de yine Allah tarafından veriliyor. O yüzden her şeyi Allah'ın yarattığını bilmek gerekiyor. Allah'ın ama mesela adet olarak gereği her şeyi bir nedenle yaratıyor, sebeple yaratıyor. Bunu da bilmek gerekiyor ama sebebinin de Allah olduğunu, bunu bilen insanın da bunu çok net olarak görmesi gerekiyor ve Allah zaten bunu ayetlerine bize bildiriyor inşallah.
İnşallah. Burada tabii mümin de ben niçin yaratıldım veyahut da neden bu dünyadayım diye soruyor ama tabii inkar edenler gibi garip bir sorma şekliyle değil ve garip sonuçlar çıkarmıyor. Allah'ın yarattığını ve imtihan için yaratıldığını biliyor. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim inşallah.
İnşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Önder'in de katılımıyla ikinci yarıda tekrar devam edeceğiz inşallah. İlk yarıda dediğimiz gibi inkarcılardan bahsetmiştik ve Allah'ın bizlere Kur'an'da bildirdiği gerçeklerden, her canlının imtihandan olacağından, imtihan edileceğinden ve Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin güzelliklerinden bahsetmiştik. Ağrıların bize vermiş olduğu nimet, Allah'ın bize vermiş olduğu nimetten bahsetmiştik. Şimdi yine ikinci yarıda inşallah iman hakikatleriyle de devam edebiliriz hocam. Çünkü iman hakikatlerinin önemi çok fazla. Allah verdiği nimetleri bize
tecellilerini göstermiş oluyor. İman eden insanların imanın artmasına, iman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyor. O yüzden iman hakikatleri gerçekten çok önemli oluyor. Hani ben biliyorum ya, bunu zaten biliyorum gibi şeyler pek doğru olmuyor. Çünkü insan detayı gördükçe, daha çok detayına indikçe Allah'ın varlığını daha net olarak anlayıp görebiliyor. O yüzden iman hakikatlerinin önemi çok fazla. Bir iman hakikatiyle devam edelim hocam isterseniz. Kutup ayılarının ayakları ve gözlerindeki mükemmel özelliklerden bahsedelim. Çok sevimli canlı bunlar da kutuplarda yaşayan. Kutup ayıları geniş, düz ve tüylü pençelerle sahiptirler. Ayrıca ayak parmakları arasındaki oyuklar sayesinde buz yüzeyini vakum etkisiyle kolaylıkla kavrar. Kaygan olmayan ayak tabanlarıyla buz üzerinde çok süratli koşabilirler. Burada mesela bir ayak tabanını görüyoruz mesela alttaki. Bunların mesela en büyük özelliği, boz ayılardan bildiğimiz, yani ormandaki boz ayılardan ayrılan en büyük özelliklerinden bir tanesi bu ayak yapısı. Bir başka bir tanesi de tırnakları ve pençelerindeki özellik. Mesela buzdaki kutupta yaşayan ayının pençeleriyle ormanda yaşayan boz ayı dediğimizin pençeleri aynı değil. Çünkü birisi buzları kırıp içinden alıyor. Daha büyük ve daha sağlam tırnağa sahip olması gerekiyor. Diğeri ise normal ormanda koştuğu için tırnakların çok uzun olması ona olumsuz sonuçlar getirebilir. Bir de o farklı bir şekilde avlanıyor. Bu da buzu kırarak sonuçta altındaki ya balığı ya da bir başka canlı çeşidinden avlandığı için özellikleri itibariyle de zaten birbirinden bambaşka iki ayıda. Vücutların ısısı olsun, derisinin, kürkünün yapısı olsun, hepsi birbirinden çok farklı. Çünkü soğuğa dayanıklı olmak zorunda. Mesela buzun üstünde kayıp gidebiliyor. Derisindeki o özellik, işte içine hissettirmemesi. Çünkü kutuplarda yaşayan canlıların zaten genel olarak baktığımız zaman deri özellikleri aşağı yukarı birbirine yakındır. Çünkü soğuk ve buzlu ortamdan kaynaklı, çok soğuk sudan kaynaklı deri yapıları biraz daha diğer canlılarınkine göre farklı. Tabii, oluyor.
Bir de şöyle bir kutupta da böyle farklı. Normal suyun içine girdikleri zaman çıkıyorlar mesela, ıslak oluyorlar ya. Normal kendisi bunu hissetmiyor derisinden dolayı. Allah onu hissettirmiyor. Yani hiçbir şey yokmuş gibi o tekrar sudan çıkıp aynı şekilde devam ediyor. Ne üşümesi, ne herhangi bir his olmuyor yani.
Bu hatta şeyler, bilim adamları mesela bundan esinlenerek böyle çeşitli kıyafetler ürettiler. Bu hatta dalgıçların kullandığı kıyafetler de bunlardan kaynaklanıyor baktığımız zaman. Hani çıktığı zaman sudan içindeki o ıslaklığı hissetmemek, o soğuğu hissetmemek için deriden resmen aktığını görüyorsun. Mesela şu anda daha çok gelişti. Eskiden mesela dalgıç kıyafetlerinde ıslaklık insana gelirdi ve böyle bir ağırlık olurdu. Şu an o olmuyor mesela. Daha bir değişti. Kutuptaki ortama göre uyarlayıp oradaki canlıların derisinden uyarlanıp böyle bir sistem geliştirdiler. Şu anda çok büyük bir nimet ve fayda olarak kullanılıyor. Çünkü çok soğuk suya bile bu kıyafetlerle dalmak mümkün olabiliyor. İşte Allah bize delillerini göstermek için teknolojiyi de yaratıyor. Bu şekilde biz mesela kutuplarda derinlere girerek de, insanlar derinlere dalarak da bu özellikleri daha net Allah'ın varlığını anlatsınlar diye Allah böyle rızıklandırıyor, nimetlendiriyor her konuda inşallah.
Tabii tesadüfen değil. Canlı neye ihtiyaç duyuyorsa Cenab-ı Allah o canlıyı o ihtiyaca göre yaratıyor. Evet. Çünkü yaratan Yüce Rabbimiz yarattığı canlının neye ihtiyacı olup olmayacağını inşallah bilir. Cenab-ı Allah bütün eksikliklerden münezzehtir inşallah. Bu arada o da aklıma geldi. Kutup ayısının avlanma şekli çok sevimli. Burnu siyah olduğundan dolayı suya kafasını soktuğunda patileriyle burnunu kapatıyor ki o fok kendisini fark etmesin. Yani tamamen beyaz bir yapıya bürünüyor.
Dolayısıyla buz zannediyor.
Evet yani. Maşallah. Çok sevimli inşallah. İnşallah. Bunlar hep detay tabii. Ender'in de söylediği evet, gibi. Çok. İşte insan bu detayı görüp içini bir sevinç ve sevgi kaplar. Yobazda böyle bir şey yok. Evrimcinin de yobazı oluyor işte. Yani zaten evrimi savunuyorsa bir insan yani zaten bitmiş durumdadır. Çünkü aklı yerinde olan, akıllı, şuurlu bir insan zaten tesadüfen oluşuyor diye söze girmez. Dolayısıyla tabii cahilliğinden yapanları biz tenzih ediyoruz. Hocamızın vesilesiyle öğretiyoruz, ders yapıyoruz inşallah onlara.
İnşallah. Devam edelim slaytımız hocam. Evet. Burada da bir video var. İzleyelim.
Resim.
Resim. Evet, burada da işte zaten dediğimiz gibi ayağındaki patinin özelliğini daha detay olarak mesela yaklaştırmış.
Cama yapışmış hali.
Evet, vakumlu mesela. Evet. Normalde bunu hatta gösteriyorlar. Deney olarak da gösteriyor bilim adamları. Canlı mesela herhangi bir canlı buzun üstüne çıktığı zaman ayakları böyle kaya kaya gidiyor. Tutamıyor yani o bacaklarını, ön ve arka bacaklarını birbirinden kontrolsüz şekilde. Bunlar oyun olarak yapıyorlar onu. Evet. Bu küçük yavruları. Böyle bacakları çok aşırı derecede birbirinden ayrılıyor. buzdan kaynaklı, kaymasından kaynaklı. Çünkü çok kaygan bir zemin. Hani bir insan zaten üzerinde yürüyebilmesi, hareket edebilmesi çok güç bir durum yani normal bir şekilde. Ama bu canlının tam ayakları ona uygun şekilde vakum gibi mesela bastığı zemini kavruyor. Duruyor mesela, elini birden bir buza doğru vurup buzu kırıp altındaki canlıyı da aynı anda aldığını görüyoruz. Evet. Bu da mükemmel bir özelliklerini daha göstermiş oluyor bize.
Bir de şöyle de bir durum var zaten hani böyle bilmeyince insan şey diye düşünüyor. Ya o soğukta nasıl yaşıyor bu canlılar mesela, değil mi? Yani buz gibi hava orada mesela dışarıda duruyorlar bir de.
Eksi 50 derecede.
Eksi 50 derecelerde falan böyle. Halbuki orada mesela kutup ayıları yerlerde böyle dönüyor.
Ona kendini, çok sıcak geliyor.
Kendini size. Üzerine kar döküyor falan. Yani sıcaktan normal hayvan böyle artık rahatsız olacak derecede. Yani o kadar mükemmel bir yapısı var ki. Tabii. Mesela tüylerinin altında da güneşi tam absorbe edecek güneş ışınlarını ve onun ısısını tam alabilecek bir yapıya sahip. Aynı zamanda tüyleri fiber optik özelliğe sahip. Yani tam uç kısmından ışığı alıp en dibine kadar iletecek şekilde bir teknolojiye sahip. Bakın fiberglass teknolojisi, fiber optik teknolojisi yeni bulunan bir teknoloji. Ama milyonlarca yıldır mesela kutup ayılarında bu var. Bu teknoloji üzerinde barındırıyor. Bu nasıl oluşturuyoruz? Nasıl peki bu hayvan kutupta yaşayabilir hale geldi? Milyonlarca senede. Al insanı koy kutuplara, yarım saatte ölür yani bir saat içerisinde en geç hayatını kaybeder. Milyonlarca sene vakit yok ki yani o özelliği kazansın.
Tabii.
Mutasyon gelecek de işte o canlıya tüy kazandıracak, fiber optik tüy yapısı kazandıracak. Kendi vücut içerisindeki tüm yapısını ona göre düzenleyecek, böyle bir olay yok. Bu bir masal, hikaye, evrimcilerin hikayeleri.
Ama bazen böyle şey oluyor, emekli amcalar oluyor böyle. Çıkıyorlar herkes tir titrerken karları vücutlarına falan sürüyorlar. Bazı atlayıp yüzüyorlar. Bazen böyle şeyler de görüyoruz ya, görmeliyiz.
Babam ya ben.
O şey o şekilde mi babam?
Hayır, babamda da o şey vardır mesela, çok sıcak kanlıdır falan. Kışın soğuk işlemez babama o kadar. Babam da Oktur Hocam'ın verdiği örnekler arasında dahil olabilir inşallah.
Baban da şu an izliyordur.
İzliyorsa Selam ve Selin'i alalım inşallah.
Selam ediyoruz abimize.
İnşallah devam edelim slaytımıza. Bu büyük canlılar bir de yüzme özelliğine de sahipler çok büyük şekilde.
Kutup ayıları yüzmeleri için yaratılmış güçlü uzuvlara ve onlar için paralel görev gören gelişmiş ön pençelere sahiptir. Buzlu suda saatte 11 km hızla 2000 km kadar yüzebilmektedir. Yani çok uzun mesafeler kat edebiliyor suda. Kutup ayının gözlerinde zarımsı göz kapağı filtresi vardır. Bu filtre sayesinde doğuştan bir nevi güneş gözlüğüne sahiptirler ve gözlerindeki bu yapı onları kar körlüğüne karşı korur. Bu çok büyük bir mesela özellik. Çünkü bir insan karda, bu hatta herkes görmüştür. Futbolcular mesela kar yağdığında gözlerinin altına kömür çekerler mesela. Oradaki karın o körlüğünü engellemek, görmesini. Çünkü insan uzun süre beyaza baktığı zaman karın beyazına gözünde bir görmesinde problem geçici süre oluşturabiliyor, teşkil ediyor. O yüzden mesela bunun için bir çözüm yapıyorlar. Güneş gözlüğü kullanamadıkları için gözlerinin altına kömür çekiyorlar. Şimdi bu canlı da hep kutuplarda ve etrafında baktığımız zaman bir cisim ya da bir başka renkte görebileceğimiz bir şey yok. Sırf beyazlık görüyor bu canlı. Gözleri de öyle bir yapıda ki sanki güneş gözlüğü takmış gibi buradan hiç rahatsız olmuyor. Yoksa diğer türlü olmuş olsa bu canlılar kör olurdu o soğuk, o beyaza karşı. Allah mesela böyle bir nimet veriyor onlara. Gözlerini de bu yapıyla yaratıp onlara güneş gözlüğü resmen yaratıyor Allah. Evet. Gözünde yaratıyor güneş gözlüğü. Bu da onlar için büyük nimet oluyor. Bizlerde mesela o yok. Çünkü kutupta yaşayan canlılar sürekli bu ortamda oldukları için gözleri de onun için daha farklı oluyor. Yani bütün vücut sistemleriyle bambaşka olarak yaratılıyor canlı çeşitliliği olarak.
Detay hiç bitmiyor bak. Normalde tüyleri beyaz değil kutup ayısının. Evet. Işığın kırılmasından dolayı oluşan bir renk. Beyaz gibi gözüküyor. Evet. Maşallah.
Pek çok kutup canlısında o var. Mesela bakıyoruz böyle bembeyaz oluyorlar ama tam gözlerinin çevresi böyle simsiyah oluyor. Yani doğal bir şekilde o biraz önce bahsettiğin olay doğal bir şekilde zaten üzerlerinde oluyor. O ne demek? Yani ne işe yarıyor? Kardan o kadar çok ışık yansıyor ki o ışığı absorbe ediyor gözlerinin etrafındaki siyahlık. Neden böyle oluyor? Çünkü siyah renk ışığın tamamını alıyor biliyoruz. Mesela beyaz renk ışığın tamamını yansıtıyor. Siyah da tamamını absorbe edip içine alıyor. Dolayısıyla gözün kenarlarındaki kısımlar siyah olunca gelen ışık orada absorbe olduğu için göze mümkün olduğu kadar az ışık girmesine vesile olmuş oluyor. Dediğin gibi kar körlüğünü engelliyor. Şimdi burada yine düşünelim. Mutasyonlar kar körlüğünün ne olduğunu bilmez. Pek çok insan dahi bilmiyor.
Mutasyonun gözü de yok zaten. Yani.
Mutasyonun bir aklı da yok, beyni de yok, şuurdu yok, ince düşünme kabiliyeti de yok. DNA'sına ocağlanan bu göz çevresindeki tüyler siyah olacak diyemez mutasyon. Kesinlikle onu düşünmemiz gerekiyor.
Tabii canım. Burada akılcı bir mesela baktığımız zaman kutup ayısı gözlerine bunun etrafındaki bu şekil için, gözünün bu yapısı için hiçbir şey yapmıyor. Yaratıldığı andan itibaren bu şekilde. İşte biz burada Allah'ın aklının olduğunu görüyoruz. Çünkü kutup ayısı hiçbir şekilde kendisi buna bir çözüm bulması ya da o ortamda kendine böyle kömür bulsun gözünün altına çeksin ya da güneş gözlüğü taksın mümkün değil yani bunlar. Yaratıldığı andan itibaren böyle olması gerekiyor ki canlı yaşayabilsin, ömrünü devam ettirebilsin diye inşallah.
Ama küçük olan da çok sevimli ya maşallah. Evet,
buna bakarsak elhamdülillah. Bunları zaten kendi aralarında oynamaları falan da çok sevimli. Videolarını da yayınlıyorduk sürekli. Elhamdülillah. Çok sevimli canlılar. Allah bir ayetinde de şöyle bildiriyor şeytanla sınırım. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiye inanan bir kavim için ayetler vardır. Bilgiyle inanan kavimler için bir ayetler vardır diyor Allah. Gerçekten de Allah yaratılışta bizler için ayetler olduğunu söylüyor. Ve biz bütün canlılık aleminde bu mükemmel yaratılmaya söz konusu oluyor. Gözümüzün önünde oluyor canlı bir şekilde. Allah net olarak bunları gösteriyor. Bizlerin burada yapması gereken Allah'ın ayetlerinden ve canlılardan ibretler alıp ve Allah'a en güzel şekilde hamd etmek, şükretmek inşallah.
İnşallah. İnşallah. Bazen canlılar arasında da çok güzel sevgi örneklerini görüyoruz. Şimdi ondan bir örnek görelim. Bir tane kedi bir tilki yakalamış. Acayip seviyor.
Temizliyor değil mi?
Maşallah.
Çok sevmiş. Onlar da yavrusu zannediyor olabilir.
Ama çok şahane.
Ama o da gördüğü sevgiden çok memnun var. Kendinden evet, geçiyor. İyice mayışmış kendinden hoşuna geçmiş. Hayret derecede.
Normalde tam tersi gibi yani. Tilki kedi gibi olmuş sakin.
İkisi de hayatından çok memnun. Maşallah.
Elimiş bitmiş orada ya. Keyiften.
Maşallah. Yani sevgi işte dünyaya hakim olacak. Yani bu Darwinizm ve materyalizm nedeniyle dünyadan sevgi alınmıştı. Bir sevgisizlik hakimdi. Bencillik, egoistlik. İnsanların böyle hani güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan elenir. Zayıfsa da elensin zaten gibi bir mantık. Bu Darwinizm getirdi bunu. Bütün dünyaya hakim olmuştu. Mehdiyet de bunu kaldırıyor inşallah. Bakın hadisinde peygamberimiz şöyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı zaman, zamanın imamı, manevi lideri. Hazreti Mehdi'nin bereketiyle diyor. İnsanların kalpleri karşılıklı sevgi ve birlikte bir dolacaktır. Hazreti Mehdi, başka bir hadiste de Hazreti Mehdi zamanında sevgi ve şefkat dünyanın köşe bucak her yerine hakim olacaktır diyor. Hatta diyor ki havadaki peygamberimiz söylüyor. Havadaki kuşlar, denizdeki balıklar da onların razı olacaklardır diyor. Yani hayvanların da sevgisini o döneme girdiğimizi anlıyoruz. Zaten böyle emareleri de başladı hakikaten. Hayvanlar arasındaki değişikliği mesela ördekle köpek arasında oluyor. Geçtiğimiz şeyde zamanda medyada yayınlanmıştı. Çitalar, kaplanlar bir tane ceylan yavrusunu kıstırmışlar böyle. Normal ellerini atıyorlar, seviyorlar. O da onların sevgisinden hoşlanmış falan böyle karşılıklı normalde yer. Yani yememesi için hiçbir sebep yok. Sevgi gösteriyorlar çok acayip bir şekilde. Veya bir maymunun işte yavrusu doğuruyor. Onu böyle vahşi bir hayvan ya kaplandı ya değil mi jaguardı böyle alıyor.
Kaplan alıyor evet.
Ve bakımını üstleniyor yani çok acayip bir şey.
Ağzı çıkartıyor.
Yani annesine saldırıyor hakikaten saldırıyor annesine. Annesi hamile doğum yapıyor. Yani saldırdığı zaman çıkan yavru maymun bebeği bakımını alıyor. Ağacın üstüne götürüyor ve onu koruyup kollamaya başlıyor. İnşallah böyle bir döneme gidiyoruz. Bunlar da alametleri. Her yere sevgi hakim olacak, barış hakim olacak. Hayvanlar aleminde, insanlar tabii dünya çapında inşallah. Nasıl olacak bu? Güzel ahlakla. Tabii metafizik bir dünyada yaşadığımız için Allah nasıl 20. yüzyılda Darwinizm, materyalizm, kan dökülme, vahşet, terör hakim olduysa dünyaya. Şimdi onu kaldırıyor inşallah. Hazreti Mehdi vesilesiyle de tam tersi olmaya başlıyor. Yani Darwinizm kalkıyor. Zaten Bediüzzaman Said Nursi onu özellikle söylüyor. Birinci ve en önemli vazifesi diyor. Darwinizm ve materyalizm, maddeyin, tabiyyün felsefelerini, taunluğunu tam susturacak tarzda bir faaliyet yapmaktır diyor. Hazreti Mehdi, hayatta olan Hazreti Mehdi de bu faaliyeti yapıyor. Tam susturacak tarzda yapıyor. Nasıl yapıyor? Kendinden önceki bir kısım taifenin hazırladığı çalışmaları kendine hazır program olarak kullanarak diyor Said Nursi Hazretleri inşallah. Ve bakıyoruz hakikaten ayrı zamanda Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak da hocamız da kitaplarıyla, internet sitelerinde işte talebeli olarak bizlerin de anlatımlarıyla dünya çapında Darwinizm'de müthiş bir gerileme var elhamdülillah. Darwinizm yerle bir ediliyor. Ve bu şekilde sevgi dünyaya hakim olacak. Yani bir insanın bilinç altında ya sen tesadüfen meydana gelmiş bir hayvansın, zayıfları git ez, ilerlemenin temelidir bu. Böyle de ilerlenir mantığı olur. Veya yani bir insanı öldürmek haşa şeytandan Allah'a sığınırım. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Kesinlikle masum insanları öldüremezsin. İnsanlara sevgi göster, şefkat göster, onları koruyup kolla, kollamanı al. Hatta müşrikler yani iman inanmayanlar dahi senden yardım istediğinde, eman istediğinde, korunma talep ettiğinde onları hayatını riske ederek dahi koru. Allah'ın emri. Bu hakim olur inşallah.
İnşallah. Tabii eğer Deccal varsa Mehdi Aleyhisselam da vardır. Şimdi bir takım insanlar çıkıyorlar. Ne diyorlar? Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek. Yani geldi geçti. Bundan işte çok uzun zamanları söyleyerek o zaman gelecek. Deccal nerede ya diyor. Deccal çıkmadı ki daha diyor. Sanki olayları görmüyormuş gibi. Şimdi böyle bir yapı var insanların, bazı insanların kafasında. Bunu niçin yapıyorlar? Bunu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini kendi akıllarınca engellemek gibi bir istekleri var. Bu çok garip bir davranış zaten. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın halifesi. Halifetullah. Bakın İmam Rabbani Hazretleri Geylani Hazretleri Allahu alem diyor ki onun önünde kimse duramaz diyor.
Abdülhal Geylani evet inşallah.
Maşallah. Kapılar açıldı mı onu bir daha kimse kapatamaz diyor. Maşallah. Böyle bir heybet, böyle bir güç var Allah'ın tabii izniyle ve Cenab-ı Allah Mehdi Aleyhisselam'ı vesile kılarak dünyaya bir hakimiyet, dünyaya bir bereket ve bolluk getiriyor. Hocamız söylüyor. Kim istemez diyor böyle bir bereketi, bolluğu. Geçen gün söyledi hocamız. Ya şirketi varsa tamam. Ya holdingi varsa yine olacak diyor. Yani bu paniğin sebebi zaten çok anlaşılır değil. Kendi rahatlarını düşünmeleri, bu tip insanların zulme seyirci kalmaları ve ortak olmaları oluyor. İnşallah. Çünkü şu an halihazırda bu zulümlere devam ediyor Deccal. Ve Deccal'in ordusu. İnşallah. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini bizim aşkla ve şevkle ısrarlı bir şekilde istememiz lazım. O çalışmayı yapanlar da zaten hocamızın gösterdiği deliller sonrasında suspus olarak kalıyorlar. Niye? Çünkü hak var ortada. Deliller var. İnşallah. Bakın İmam Şarani ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri Bedir Yayın Evi sayfa 482 diyor ki güzeller güzeli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırada fitneler karışıklıklar ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. Tam öyle bir zamandayız, öyle bir dönemdeyiz. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İşte öyle sıkıntılı bir zamanda melun yani lanetlenmiş Deccal çıkar diyor. Bu zamanı görmüyor muyuz biz? Yok ya Deccal nerede diyorlar. Müslümanlar her yerde saygın. Her yerde hürmet görüyor. Hemen çayını ikram ediyorlar. İşte hizmet ediyorlar Müslümanlara. Kardeşçe davranıyorlar. Değil mi? Onu görüyoruz biz çünkü. Bak geçen gün, dün televizyonda yerde yatıyor artık yaralı. Üzerine ateş ediyorlar.
Ölü taklidi yapan...
Kurtulmak için yani yapması gereken neyse onu akledip yapıyoruz.
Evet.
Orada kurşun sıkması mı? Yok ya Müslümanlar bayağı değer görüyorlar diyor. Değil mi bazı kafa? Mehdi Aleyhisselam görevde. Kimse durduramaz Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını. Çünkü Allah'ın izniyle kaderde Mehdi Aleyhisselam zaten belli. İsmi de, soyadı da, yapacağı faaliyetlerde, yaptığı faaliyetlerde, görünüşü de, değil mi? Heybeti de, göz rengine varıncaya kadar. Her şeyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Seni de söylüyor, inkar edecek olanları da söylüyor.
Evet.
Tam diyor bak, tam. Mehdi falan yokmuş denildiği bir zamanda Mehdi zuhur eder diyor. Ya maşallah. Şimdi Cenab-ı Allah bunu niye yaratıyor? Müslümanlara bir müjdedir bu. Bakın Sayın Hocamız ne kadar güzel müjdeliyor. Cenneti anlatıyor değil mi? İnsanın içine bir ferahlık geliyor. Bir özlem oluyor cennete. E şimdi adam çıkıyor Mehdi Aleyhisselam'ın erteleme çalışmasıyla alakalı. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Kitaplar basıyor kişiler. Bunu yapan kimse. Bu kalbe buğz ediyor, buğz. Sen Müslümanlara ümitsizlik vermek yerine ümit vermelisin, müjdelemelisin. Eğer Peygamber Efendimiz'i seviyorsan, ki sevmiyorlar sallallahu aleyhi ve sellem'i. Seviyor olsalar Mehdi Aleyhisselam'la müjdelenin. İsa Aleyhisselam'la müjdelenin diyor. Değil mi?
Her devirde olması gerekiyor zaten.
Tabii,
yani.
Aynen öyle inşallah.
Mehmet Ali hocamızı mesela Altı hocam soruyor. İslam birliğini istememeli miyiz bu dönemde diyor. Mehmet Ali hocamız diyor ki bu dönemde değil her dönemde istemeliyiz diyor. Cevap budur işte. Yani bu döneme has bir şey değil ki. Ama adamlar özellikle bu dönemde istemiyorlar. O çok enteresan. Yani bu dönemi şu dönemi yok. Müslümanlar Allah birleşin emri. Dağılıp ayrılmayın. Bu Kur'an indiğinden itibaren hatta Hazreti Adem'den itibaren Allah'ın emridir. Her zaman Müslümanların birleşmesi. Tek bir güç haline gelmesi. 1400 senedir bir emir bu. Bir bakıyoruz diyor ki adam işte Müslümanlar birleşmez diyor. Zaten Müslümanların arasındaki düşmanlık tohumlarını ekelim diyor adam. Ondan sonra ayrılıkları daha da belirgin hale getirelim. Mesela Sünni Şii işte Alevi düşmanlığını daha da körükleyelim birbiriyle. İyice düşman yapalım. Ehli kitap onlarla zaten hiç görüşmeyip tam düşmanı ilan edelim. Ne olacak peki Müslümanlar? Bunu Müslümanlar mı düzelecek böyle? Yani bu yöntemle Müslümanların düzeleceğine mi inanıyorsun veyahut da bunu mu iddia ediyorsun? Ya olmayacağı belli. 5 yaşındaki çocuğa sorsan der ki Müslümanlar mahvolur böyle der. Birleşirse eğer düzelirler Müslümanlar. Dolayısıyla kardeşlerimiz dikkat etsin. Çünkü Peygamberimiz bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimden başı tıraşlı ve başı sarıklı 70 bin alim Deccal'e tabi olur diyor. Sözde alim bunlar. Yani Kur'an'ı çok iyi biliyor, hadisleri çok iyi biliyor. Ezbere söylüyor, ezbere okuyor. Peygamberimiz diyor ki boğazlarından aşağı inmez diyor Kur'an. Yani kalbine inmiyor sadece okuyor. Ezbere biliyor. Bunlardan sakının diyor. Yani Deccal ile aynı şeyleri isteyecek bu kişiler. Deccal diyecek ki Müslümanlar birleşmesin. O da diyecek ki Müslümanlar birleşemez diyor. İşte ehli kitapla Müslümanlar birleşmesin. Eğer o zaman olursa, öyle bir şey olursa dinsizliğe karşı üstün gelirler diyor mesela Deccal. Adam diyor ki ehli kitapla kesinlikle görüşmeyiz diyor. İşte Deccal diyor işte her şey tesadüftür diyor. Siz tesadüfen oldunuz diyor. Kur'an'da kader birçok ayet olmasına rağmen kader yok diyor dinde. Haşa Allah bazı şeyleri sonradan öğreniyormuş.
Haşa. Şeytanın lastırma anlatıyor diyor ki ben her şeyi bir kader üzere yarattım diyor Allah. Yani her şeyi diyor Allah. Evet. Bir kayırma ya da herhangi bir şeyi eksiltmekten ya da herhangi bir şeyi söylememekten demiyor Allah. Her şey diyor. Her şey demek ne demek? Şu an aklımıza geliyor gelen gelmeyen ne varsa her şeyde görüp görmediğimiz ne varsa her şeyde bir kader olduğunu Allah bize ayetlerinde defaatle vurguluyor zaten inşallah.
İnşallah. Bakın bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiçbir şey seni ona yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat etmekten, tabi olmaktan, onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan alıkoymasın. Yani ne söylenilirse söylenilsin. Çıkmayacak denilsin, geldi geçti denilsin. Ya gerçek hak bir tanedir. Cenab-ı Allah o hakkı, delilleri en güzel şekilde ve en görünür şekilde yaratıyor zaten. Maşallah. Bak yerde deprem bitmiyor ya. Bitmiyor. Allah'ın hikmeti. Ne dedi Sayın Hocamız? Yer ve gök Mehdi Aleyhisselam'ı istiyor dedi. Peygamber Efendimiz ne diyor? Başka bir hadiste buna devam edeceğim inşallah bu hadise. Tesbih tanelerinin ard arda gelişi gibi diyor. Olaylar birbirini izler diyor. Artık daha yani 300'e yakın hatta daha fazla hadis tahakkuk etmiş. Bazı kişiler internette çıkıyor. Siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Yani Müslümanlar hakkında ileri geri kendi aklınca konuş. Kötü söz sahibine aittir. Bu bir. İkincisi, oturduğu yerde bir kişi konuşması kolaydır. Gelip mücadele edeceksin Allah'ın eğer çok samimiysen. Cenab-ı Allah diyor ya size ne oluyor ki? Rabbim bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına gayret etmiyorsunuz diyor.
Maşallah.
Bu ayeti soruyorsun. Maşallah bu ayeti soruyorsun. O kendi kafasınca takılmış gidiyor. Biz Mehdi Aleyhisselam'a talebe olmak istiyoruz. Kimse de bizi Allah'ın dilemesi dışında bizi kimse engelleyemez. Maşallah. Bakın ona tabi olmaktan alıkoymasın. Sen küçük aklınla bizi alıkoyamazsın. Niye? Çünkü biz Peygamber Efendimizin söylediği söze uyuyoruz. Biz peygamberimizi çok seviyoruz.
Kınayıcının ondan, kınamasından korkmazlar diyor.
Allah'ın
izniyle. O yüzden yani 7 milyar kınasa zaten Müslüman için asla olmaz ondan. Yani Allah razı ediyorsa
tabii,
sorun yoktur.
Tabii evet. Zaten bitireyim. Bitireyim tamam. İnşallah. Unutma sözünü. Bakın sonra peygamberimiz diyor ki seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman fitneye sığınıyor. Bir delile, işte hakka değil, fitneye. Fitneci oluyor çünkü böyle. Lafı atıyor. Mesela internette lafı atıyor, kaçıyor. İşte öyle, o kadarcıklar yani, anladın mı? Maşallah. Eğer konuşurlarsa diyor peygamberimiz, güzeller yüzey peygamberimiz, şer konuşurlar diyor. Eğer susarlarsa fasit, ve fasıktırlar diyor. Kötü ara bozuculardır diyor. E şimdi bunu anlamak çok basit artık. Cenab-ı Allah bak interneti yaratıyor. Mehdi Aleyhisselam'ın emrine sunuyor. Kim kimin ne olduğunu çok iyi anlasın, bilsin diye Cenab-ı Allah böyle bir teknoloji yaratıyoruz. Maşallah. Münafığı da görüyorsun. İman edeni de, samimi gayret edeni de görüyorsun. İnşallah. Mehdi Aleyhisselam'ı da Allah'ın izniyle peygamberim söylüyor. Görürsün diyor. Değil mi? Çünkü emrine veriyor. Herkes o alemin içinde Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah gösteriyor.
İnşallah.
Sadece samimi olmak gerekiyor. Samimi. Çünkü Müslüman Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah doğru yanlıştan ayıran bir nur veririm diyor. Bir anlayış veririm diyor. Kimin ne olduğu zaten belli oluyor. Kişi kendini görmüyor. Sen eleştiriyorsun ama ooo nasıl bir durumda olduğunu hiç dışarıdan bakmıyor ki. Sadece eleştiriyor. Biz senin eleştirini dikkate almıyoruz. Biz Peygamber Efendimiz ne diyor? Karda bak, karda. Sürünerek dahi olsa. Tabi olun diyor. Bulun Mehdi Aleyhisselam'ı diyor. Biz onu yapıyoruz. İnşallah. Biz ümitsizliğe düşmeyiz. Sizin küçük aklınızla Allah'ın izniyle.
Bunu baskılara ve şeye rağmen yapıyor evet. İnşallah. Müslüman. Hatta Mehdi'nin talebelerini tarif ederken Peygamberimiz diyor ki bakın kendilerine yapılan baskılardan korkmayacaklar Mehdi'nin talebeleri. Hazreti Mehdi elini yardımcıların omzuyla göğsü arasına sürecek. Böylece onlar haklarında alınacak. Hiçbir hükümden çekinmeyecekler. Hiçbir karar onlara zor gelmeyecek. Şimdi demek ki haklarında hüküm alınıyor. Nasıl hüküm oluyor bu? İşte mahkeme kararı olabiliyor demek ki. Değil mi? Başka şekillerde atılan iftiralar olabiliyor. İşte soruşturmalar açılabiliyor demek ki. Yargılanıyorlar. Tutuklanıyorlar belki değil mi? Hapse giriyorlar. Ama onlara hiçbir şekilde zor gelmiyor. Hocamız Hazreti Mehdi'nin öncüsü olduğu için inşallah.
Maşallah.
Üzerine bütün alametler tecelli ediyor maşallah.
Maşallah.
Yani hakikaten çok maşallah Allah'ın mucizesi. Bütün hadisler oluşuyor yani hocamızın üzerinde. Yani fiziksel özelliklerden çalışmalarına kadar Allah razı olsun. Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak inşallah. Zaten yemin etti programlarında defaatle hocamız. Hiçbir şekilde ben Mehdi olduğumu iddia etmeyeceğim diye hayatımın sonuna kadar inşallah. Zaten Mehdiyet iddia değil ispat makamıdır. Dolayısıyla bizler de hocalarımızın talebeler olarak bizlerde de bu benzerlikler oluşuyor inşallah. Değil mi? Hakkımızda hükümler alınıyor. Mahkemelerde yargılanıyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı işte tutuklandı, gözaltına alındı, işkence gördüler. İşkence davaları açıldı. Hala daha devam ediyor davalar. Ama bu çok büyük bir şeref, bir güzellik. Hiçbir şekilde durdurucu olmuyor. Kimleri durduruyor? Münafıkları. Zaten diyor bakın peygamberimiz. Münafıkları eleyecektir o diyor. Buğdayda olan kurtlar gibi. Üç büyükte münafık sarsıntısı olacak diyor. Medine üç şekilde üç kere sallanacak diyor. Geriye diyor sadece diyor çok imanlılar kalacak diyor böyle. Kalpleri çelik gibi olanlar kalacak diyor inşallah. Bu çok büyük bir güzellik. Bir şeref inşallah. Çünkü ahirette insan dünya hayatı çok geçici. Biraz onu da birazdan dünyanın imtihan yeri olduğundan bahsedecek inşallah. Mutlaka insan denenecek. Allah'ın vaadi var zaten. Benim başıma hiçbir şey gelmesin. Benim hakkımda hiç iftira atılmasın. işte benim ailem zarar görmesin, işim, kariyerim zarar görmesin derse bir insan, o zaman Allah nasıl hesabını verir bunun? Allah rızası var değil mi her şeyden önce? Allah rızası için insan her şeyi göze alır inşallah. Allah'ın imtihan yeri burası. Allah da diyor zaten korku, açlık, parça, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle şeytandan Allah'a sınırım. Sizleri imtihan edeceğim diyor. Ama diyor peygamberimiz bu zorluklar ve baskılar Mehdi talebelerini asla yıldırmayacak diyor. Bakın bir hadis daha okuyayım. Diyor ki peygamberimiz onlardan yalnızca üstün ve güçlü olan, övülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı. Çok maşallah. Yani neden? Sırf Allah'a iman ettiği için. Hazreti Mehdi ya bütün saldırılar, yani bütün bu aleyhinde yapılan faaliyetlerin tek sebebi Allah birdir demesi inşallah. Allah'tan başka ilah yoktur demesi. Bunu Hazreti Mehdi işte Darwinizmi, materyalizmi susturarak yapıyor. Bilimsel delillerle yapıyor. Maddin, tabiin felsefelerini susturuyor Hazreti Said Nursi Hazretleri'nin dediği gibi. Sırf Allah'a iman ettiği için, sırf Allah birdir dediği için tutuklanıyor, deli deniyor, büyücü deniyor, cinlenmiş deniyor. Her türlü iftira atılıyor inşallah. Ama nasıl bir şey bu? Müthiş bir şeref inşallah. Maşallah. Mehdi'nin talebeleri için de öyle. Ahirette peygamberlerle birlikte oturulduğunda herkes başından geçenleri anlatacak demişti hocamız. Maşallah. Cennette bunlar konuşulacak. Hazreti Musa başından geçenleri anlatacak. Hazreti İbrahim değil mi ateşe atılması. Hazreti Yusuf'un çektiği zorluklar var. Hapise atılması, iftira atılması. İnşallah Mehdi de başından geçenleri. Mehdi talebeleri de inşallah. Demek ki mahkemelerde yargılanmalarını, tutuklanmalarını, işkence görmelerini, iftira atılmasını anlatacaklar Allah'ın izniyle inşallah. Bakın, inşallah Allah da onlardan olmayı nasip eder.
Tabii inşallah Cenab-ı Allah ayette şöyle buyuruyor. Kulun şeytanı Allah'sının. Onlar diyor bakın ahiretteki konuşma inşallah. Onlar ahiretteki durumu söylüyor Cenab-ı Allah. Müslüman olmayı nice kereler dileyeceklerdir diyor. Nice kereler. Bak Cenab-ı Allah İmtihan yeri olarak dünyayı yaratıyor, hayat veriyor. Ve her gün iman hakikati olarak bak anlatıyoruz. Her gün Cenab-ı Allah sabah tekrar uyandırıyor. Gece öldürmesine karşı dilediğini tabii ki inşallah. Tekrar ruhu verip Cenab-ı Allah uyandırıyor. Bunun için ne yapılması gerektiği Kur'an'da çok açık belli. Nasıl gayret edilmesi? Ne yapılması gerektiği çok açık belli. Apaçık hatta inşallah. Dolayısıyla nice kereler diyor. Orada bir pişmanlık var demek ki. İnşallah.
İnşallah. Ya baktığımız zaman Allah zaten bir ayetinde de şöyle bildiriyor şeytanla sınırım. İnsanlar sadece iman ettik diyerek mi sınanacaklarını sanıyorlar diyor. Bırakılacaklarını evet. Sanıyorlar diyor Allah. Gerçekten sadece iman ettik diyerek değil. Bu yolda mücadele etmekten de Allah bahsediyor. Yani sadece iman ettim evet tamam deyip insanın sıyrılmasından Allah bahsetmiyor. Sadece zaten bununla mı sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar tabii. Diyor Allah. O yüzden herkesin demek ki mücadele etmesi gerekiyor. Sadece kendi içinde ya ben zaten kendime göre iman ediyorum. İşte ben zaten kendime göre inanıyorum değil. Allah zaten onu söylüyor. Öyle olmadığını ayetinde de bildiriyor bize inşallah.
Tabii insanın yani mümin insanın, Müslümanların bu dünyanın imtihan yeri olduğunun farkına varıp ahiretini kazanmak için yaşamaları gerekiyor. Bugünlük benim bir slaytım vardı ama süremizin sonuna geldik. Yarın yapacağım ben bunu inşallah. İmtihan yerine dair.
Kapak slaytı, kapağını göster.
Kapağını göster. Sürpriz olsun yarın.
Yarın da detaylı olarak konuşalım.
Detaylı olarak konuşalım üstüne inşallah.
İnşallah. Bugün de sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Akşam Sayın Allah Akbar canlı yayında olacak. Biz yine yarın aynı saatte karşınızda olacağız inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.